Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo...
Merhabalar. 25 Nisan pazar günü Nisan ayının son programını ve Sevdanın 50. güncesini 50. sayfamıza yakışır çok şahane bir misafirimle birlikte yazacağız.
Herkese merhaba. Ben Muammer Ketencoğlu, müzisyen.
Araştırmacı, eğitmen, radyocu, genel sanat yönetmeni, çok değerli sanatçı, müzisyen Muammer Ketencoğlu günceme misafir oluyor. Balkanların soğuk esintilerinden, acılarından doğan hüzünlü şarkılarını, Batı Anadolu'nun kalbimize dokunan tınılarını sohbetimize taşıyacak bu unutulmaz söyleşimize hepinizi bekliyoruz.
Çok keyifli bir sohbet olacak. Sevdanın enerjisiyle güzel bir program olacağından eminim. Sevgiler hepinize.
Görüşmek üzere.
Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Herkese çok güzel bir pazar diliyorum. Sevda'nın bugün tamı tamına 50. güncesini birlikte yazacağız. Bugün 25 Nisan 2021 Nisan ayının son programı aslında ama Sevda'nın güncelerini biz yazmaya devam edeceğiz. Şimdi Sevda'nın 50. güncesine nasıl bir hazırlık yapayım, nasıl bir konuk çağırayım böyle düşünürken birkaç hafta önce... epeydir ben Muammer abiyi aslında çağırmak istiyordum ama birkaç hafta önce Muammer abiyle haberleştik. Benim böyle böyle bir program tasarım var. O da şu an hani çok böyle duygusal açıdan iyi değilim ama programı seninle yaparız, mutlaka yaparız demişti bana. Ben de kolladım ve 25 Nisan pazar günü Sevda'nın 50. güncesini Muammer abiyle birlikte yapmaya karar verdik. Sevda'nın 50. güncesine gerçekten yakışır bir program olacağını hissediyorum. Hayattan, sanattan, gerçekten içinde bulunduğumuz güncel dönemden ve Muammer abinin yaşam öyküsü çevresindeki bir sürü şeyden konuşacağız tabii ama ben bugün kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum ki onun gibi usta bir müzisyenle birlikteyim. Usta bir radyocuyla birlikteyim. Aslında bir yandan da gerginim çünkü çok uzun yıllardır radyoculuk yapan biriyle nasıl konuşacağım bilmiyorum ama arkadaşlığımıza, yakınlığımıza, şımarıklığına sığınarak çok güzel program olacağını hissediyorum. Peki sizler de eğer Sevda'nın güncesine Muammer Ketencoğlu'yla birlikte yapacağımız söyleşiye eşlik etmek isterseniz eğer bizim bir tane de mesaj hattımız var. www.engelsizerisim.com/radyodan buradan bir mesaj panelimiz karşınıza çıkacak. Oradan programa katılıp programa dair sorularınızı, Muammer abiye dair merak ettiklerinizi, onun sanat, müzik, hayatı, kavrayış, tutunma, her şeyine dair sorularınızı tabii ki bizlere sorabilirsiniz. Büyük bir keyifle cevaplayacağız. Muammer abi bugün bize şahane bir liste hazırladı. Tam da az önce sözünü ettiğim o programcı kimliği ve gayet prensipli şarkıların hangi sırayla hazırlanacağını Elif'ciğim bana yazdı. Elif Özcanlı Ketencoğlu'na da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizim tanıtımımızı son derece aktif bir şekilde yaptı. Muammer abiyle Elif'i yemeğe götüreceğiz. Bu programdan sonra pandemi bitsin. Öyle bir sözümüz var. Hepiniz hoş geldiniz Sevda'nın güncesine. Bu programı ilk defa dinleyenler özellikle sizlere hoş geldiniz. Programı çok önceden, eskiden beri dinleyenler, 50. günceye kadar beni takip edenler, sizler de ayrıca hoş geldiniz. Şimdi normalde planlamam da aslında bir şarkı çalayım, Muammer abi öyle programı alayım gibi bir niyetim vardı. Fakat şimdi Muammer abi oradayken onu bekletmek istemiyorum. Şarkıları birlikte konuşup birlikte öykülerini de paylaşarak çalmaya gayret edeceğiz. Muammer abicim hoş geldiniz.
Buradayken herkese merhaba. Bütün engelsiz erişim dinleyicilerine selamlar, sevgiler yolluyorum.
Nasılsınız öncelikle? Nasılsınız öncelikle?
Sevda'cığım nice 50 programlara diyelim.
Çok teşekkür ederim.
100.'yi bilmiyorum ama hani 100. programa kadar anlatacak şeylerimiz birikir mi? En azından 150.'de tekrar beraber olabiliriz diye söz alabilirim zaten.
Kesinlikle her zaman başımın üstünde yeriniz var. İyi ki varsınız. Muammer abi şöyle başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Bir sanatçı olarak nasıl geçirdiniz pandemi dönemini? Neredeyse 1,5 yıl oluyor. Nasıl bir süreç yaşadınız? Hem yaratım süreci olarak hem duygusal dönem olarak nasıl geçirdiniz, nasıl değerlendirdiniz diye bir soruyla başlasam.
Öncelikle herkes için başlangıçta bir şoktu bu. Fakat buna başlamadan ben bir noktanın altını çizmek istiyorum.
Lütfen, lütfen.
Hani o noktayı açmadan rahat edemeyeceğim konuşurken. Engelsiz erişim platformunda, radyosunda geçen sene bir program yapmak üzere sevgili Burak'la anlaşmıştık Ankara'dan. Muhtemelen dinliyordur. Ona selamlar, sevgiler yolluyorum.
Evet Burak'cığım, selamlar.
Fakat o günlerde gerçekten şoku atlatamamıştım. Ve sağduyulu, işte nitelikli, canlı, keyifli, insanlara güzel enerji verecek bir ruh durumuna henüz ulaşmamıştım. Dolayısıyla bir şekilde o programı yapamamış olduk. Ondan çok özür diliyorum. Ondan sonra kısmet sanaymış.
Evet.
Buradan devam edelim. Şimdi gerçekten herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir şoktu. Başlangıçta algılayamadım. Yani bizim öyle bir damarımız var ya, bize bir şey olmaz yani, olacak evet, çok önemli bir şey değildir filan diye. Fakat baktım pabuç bağlı. O zaman öyle veya böyle ister istemez adapte olmak durumunda kaldık. Hı hı. Aslında benim için bir kolaylaştırıcı vardı. Son birkaç senedir göreceli olarak konserlerimiz birazcık azalmıştı ve kendime daha çok zaman ayırmaya başlamıştım. İleride daha belki detaylı gelebiliriz. Kitaplara çok zaman ayırmaya başlamıştım. İkide bir de Engin'in başına da böyle ağlıyordum. Şu kitabını, şu bölümü şöyle olmuş, eksik kaydedilmiş, yollanmamış, şuna yazın, buna yazın, şu kitapları istiyorum, şu 8. listem falan diye uzayıp giden mailler yazmıştım.
Şahane.
Dolayısıyla bu şoku atlattıktan sonra ben kaldığım yerden kitaplarıma devam ettim. Bir. İkincisi genel olarak tabii bütün duygular olumlu değil. Tabii her gün yüzlerce insanın öldüğünü duyuyorsunuz. Gerek dünyada gerek ülkemizde. Bunun üzüntüsüyle yaşamayı becermeye gayret ettim. Her geçen gün kolay değil ama bunu da becermek gerekiyor. Gerçeklik böyle çünkü.
Evet.
Aynı zamanda da bir işe yaramazlık duygusu içindeyim. Hala o duyguyu tam olarak atamadım. Çünkü ben insanlarla buluşmayı seven, insanlarla iş yapmayı, yani burada işi illa para getirecek bir şey olarak algılamayalım. Beraber bir şey yapmayı savsaklamayan, önemseyen bir insanım. En azından haftada bir gün bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nde benim genel sanat yönetmenliğini yaptığım,
evet, hepsini konuşacağız,
sesi koromuz var. Haftada bir gün rutin provamız var. En azından oraya gidiyordum ve ne bileyim, tazelenmiş, açılmış genç arkadaşlarla böyle bir bütünleşmiş olarak geri dönüyordum. Bütün bunlar olamadı. Birden kesildi. Ben sizler kadar da çok teknolojiye hakim olmadığım için online hayata hala tam olarak geçemedim. Zaten akıllı telefon kullanmıyorum şu anda bile. Ne kadar ayıp değil mi?
Hayır, işte değil bence. Niye öyleymiş?
Dolayısıyla hani bu şey yaramazlık duygusu hala var. Çünkü sahneye çıkamıyoruz. Müzik yapamıyoruz. Her ne kadar sahneye çıkıp müzik yapamadığı için intihar eden yüzün üstünde Türkiye'de müzisyen olduğunu bilmemize karşın sonuçta biz bir şekilde temel hayat sıkıntısı olmayan insanlarız. ama yine de müzik yapamamak, canlı olarak bir araya gelip yan yana gelip müzik yapamamak çok büyük eksiklik. Online müzik yapmaya da ben yok, adapte olamıyorum. Hani ya stüdyoda olacağım, kulaklığımı takacağım kulağıma, kayıt yapacağım. Ya da arkadaşlarımla sırt sırta yan yana beraber çalacağız. Hatasıyla, sevabıyla.
Ya evet, çok o çok bambaşka bir şey Muammer abi gerçekten. Şimdi peki Muammer abi, ben sizin çok böyle kocaman, şahane bir derleme kütüphaneniz olduğunu biliyorum. Hani çeşitli halk müzikleriyle ilgili araştırmalar yaparken bir yandan da aslında bir birikme olmuş. Aslında bir sürü şeyi de biriktirmişsiniz. Hem onu soracağım, hem de mesela evde böyle bir stüdyonuz var mı? Böyle küçük kabinli kendinizin hani böyle online şeyler için de üretim yapabileceği bir stüdyo tasarımınız var mı? Ya da böyle bir şey gelecek için düşünür müydünüz?
Şöyle evimde, yani evimizde tamamen bana ait bir çalışma odası var.
Şahane.
O odanın aşağı yukarı 3,5 duvarı, yani kapı hariç her tarafı raf ve dolaplarla dolu.
Oo.
Bunların bir kısmı CD'lerden oluşuyor. Özel dolap yaptırdım onlar için.
Şahane.
Onun dışında bir de long playlerin, işte plakların yer aldığı bu eski evlerde gömme dolaplar vardır.
Aa, o tabi.
Evet. Yerden kazanları falan, çok hoş bir düşünce. O gömme dolaplarda da benim 90'lardan beri biriktirdiğim dünyanın her tarafından plaklar var.
Aman Allah'ım.
Onun dışında da tabii işte pick-up'ın, CD çalarım, hala ben CD çalarları yoğunlukla kullanıyorum. Zaten şey yapmışlar, Türkçe CD çalar yerine yoğun çalar diyorlar.
Evet evet, öyle bir şey var.
Buradan saygıyla anlıyorum, çok değerli hocamız, değerli büyüğümüz Önder Kütahyalı abimiz vardır İzmir'den.
Çok selam olsun. Kaybettik yakın bir zamanda, evet.
Onu evet, yakın zamanda kaybettik. O ısrarla bu yeni Türkçe şarkımı benimseyen bir insandı. Yoğun çalar olarak yazardı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarında.
Öyle mi? Onu bilmiyordum.
Şimdi hani bütün ekipmanlarıyla bir setim var. Hani dışarı verecek gibi dinleyebiliyorum istediğim gibi.
Şahane.
Daha titiz çalışmak için de tabii gelişmiş, düzgün bir monitör kulaklığım var. Ama hani şu haliyle dışarıdan birinin gelip kullanması çok zor. Ama sonuçta aşımızda 2 gün önce yaptık. Yani 55 üstü diyelim. Artık hani bizden sonra, benden sonra bu kütüphane ne olur, bunu düşünmeye başladım. Bir takım fikirler var kafamda. Hani yine de bana bireysel olarak ulaşıp da akademik çalışma yapmak isteyen, işte atıyorum Abaza müziğiyle ilgili çalışmak isteyen ya da Çeşen müziğiyle çalışmak isteyen, onunla ilgili çalışmak isteyen akademisyen arkadaşlar ulaşırsa, kişisel bazda onlara yardımcı oluyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hem bildiğim en temel teorik bilgileri aktarırım ona, hem de gerek duyulursa da elimdeki materyallerden kopya yaparım.
Harika. Buradan hani birazcık... öğrencilere vallahi çok olağanüstü bir duyuru bence. Özellikle gerçekten müzik alanında kendini besleyen, müzik alanı ile ilgili bir özellikle halk müzikleri, birazcık daha farklı müziklerle ilgili kendine bir kariyer planı çizmek isteyenlere bence hazır bir kütüphane yani. Lütfen herkes koşsun ve gelsin yani. Şahane.
Benim için tek bir ölçüt var. Hani şimdi zevk için şeyleri merak eden arkadaşlara hani zamanım yetmez açıkçası. Ama çok ciddi olarak herhangi bir konuda kalıcı bir şeyler yapmak istiyorlarsa, gerçekten merakları varsa, o merak çok önemli benim için. Hani bazıları ben zamanında mesela çok iyi anımsıyorum. Bir arkadaşı Çingene müziği ile ilgili, Türkiye'deki Çingenelerin müzik gelenekleriyle ilgili çalışma yaptığını söyledi. Birkaç yayın gönderdim kendisine. Teşekkür bile almadım.
Evet. Böyle bir...
Yani, hani ciddi ilgi bekliyorum, anlatabildim mi?
Evet. Böyle genel böyle bir sorunumuz var ama, değil mi Muammer abi? Yani böyle bir hani geri bildirim, özellikle olumlu geri bildirimleri verme konusunda azıcık cimri mi davranıyoruz?
Sonra bir kez daha alayım.
Yani genellikle böyle bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Hani dedin ya, bir geri bildirim almadım, bir teşekkür bile almadım ama evet, sanıyorum evet. Böyle bir sorun, yani böyle bir sorunumuz var. Yani genel olarak özellikle olumlu geri bildirimlerle ilgili bir cimrilik yaşıyor muyuz insanlık olarak?
Bence o hayata genel yaklaşımla ilgili bir şey. Yani hı-hı, olumlu geri bildirim hem bunu yapan için hem de karşı taraf için çok değerli bence.
Hı-hı.
Hani atıyorum işte Getem'deki arkadaşlar benim sipariş ettiğim milyonlarca kitaptan birkaçının okunmaya başladığını maille bildiriyorlar. Ben onlara anında teşekkür ediyorum.
Çok şahane.
Yani bence kaybetmememiz gereken bir duyarlılık bu.
Kesinlikle. Şimdi sevgili dinleyiciler, sizler de bir yandan gerçekten söyleşimize eşlik edebilirsiniz. www.engelsizsim.com/radyo adresi radyodan mesaj panelimiz var. Buradan bizlere sorularınızı, merak ettiklerinizi, programa dair görüşlerinizi, Muammer abiye sorularınızı tabii ki de iletebilirsiniz. Çünkü biz böyle konuşmaya uzun uzun devam edeceğiz. Anlatacağım. Yani dedim ki neyi sorayım? O kadar çok... Ya Elif beni bir sayfaya yönlendirdi. Sayfadan çıkamadım yani. İnanamıyorum gerçekten.
Yani bu tip söyleşiler ister istemez hani tümden gelim
evet
sayıyla yapılmış söyleşilerdir. Yani bütünlüklü söyleşiler olabilemez. Çünkü yani insanın yaptığı işi bütünlüklü anlatması bile kolay bir iş değil.
Hı hı.
Hani zamana bağlı, konsantrasyona bağlı söyleşilerden, konferanslardan çıktığımda yani ne kadar çok anlatamadığım şey kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz burada karşılıklı bir sohbet yapıyoruz. Konu konuyu açıyor.
Evet, evet. Ben ama şeyi çok önemsiyorum Muammer abi. Yani hani bir söyleşi akarken genel yaşadığımız süreçlere dair, bir şeyleri senin nasıl karşıladığına dair, yani kariyer geçmişin çok kıymetli, her biri birbirinden değerli ama o kariyer geçmişinin aslında belli bir yaşam felsefesi içinde kurgulandığını ve aslında öyle üst üste kurulmuş bir takım şeyler olmadığını, hepsinin kendi içinde bir felsefesi olduğunu da aslında paylaşmak istiyorum. Mesela sonraki söylemek istediğim şu: yıllarca farklı halkların müziklerini derlemek, yani bunu çok gezerek, çok okuyarak, çok inceleyerek yaptın. Onu çok biliyorum. Senin çok yıllarını almış bir süreç. Neler öğrendin? Mesela neler gördün? Halkların acıları, sevinçleri, ortaklıkları, ayrılıkları. onları bir araya getiren ne bileyim bir takım değerler, gözyaşları, belki bir sürü şey. Nasıl bir deneyim yaşadın? O derlemeler sırasında neler yaşadın? Biraz onları paylaşır mısın?
Valla tabii bu bir kitap konusu olabilir tabii söylediğin şey ama hı hı. Yani doğaçlama olarak şöyle anlatayım. Bu diyalektik bir durum. Herhangi bir konu olsun yani halkların bu resim sanatı olsun ya da başka bir şey olsun işte konu müzik olduğuna göre müziklere baktığımızda çok büyük ortaklıklar görüyoruz ama çok büyük farklar da görüyoruz. Hani şu yeterli gelmiyor. Dünyanın her tarafında yaşayan insanlar üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri anlatıyorlar. Azıcık eksik kalıyor. Evet, aynı şeyleri anlatıyorlar. Aynı benzer problemlerden muzdaripler. Gurbet acısıydı. İşte doğal hayatın iyisiyle kötüsüyle ne bileyim işte ölen öküzünden tut hasat keyfine kadar hani çok ortak betimlemeler var halk şarkılarında. Ama aynı zamanda bölgesel değişiklikler var. Yani işte bizim için ne diyelim işte öküz önemliyse, inekten önemliyse kuzey halkları için geyikler önemli.
Evet, evet, evet, evet.
Ya da bunu tabii asıl farklılıklar müziğin kendisinde ortaya çıkıyor. Yani temelde aynı şeyleri anlatıyor belki şarkılar. Üç aşağı beş yukarı insanın temel evrensel meselelerine dokunduğunu söyleyebiliriz bu genel bir ifade olarak. Ama bunu anlattıkları yöntemler, yollar o kadar bambaşka ki. Zaten zenginlik burada.
Evet, gerçek. Yani
küçüle küçüle çemberi daralta daralta aynı bölgenin, aynı şehrin başka köylerinde aynı şeyi başka türlü anlatıyorlar. Hani bu konu işte şiveler için de geçerli mesela.
Tabii.
İşte Tire'ye gittiğiniz zaman Tire'nin kendine özgü bir şivesi var ama yani 60 kilometre 50 kilometre yakınında Selçuk'a git.
Bambaşka. Git.
O da başka türlü konuşuyor sıradan insanlar.
Evet. Evet. Peki evet. Şöyle şunu sormak istiyorum aslında Muammer abi. Şimdi özellikle halkların seslerini duyurmak ve halkların müziklerini yapan hep şeyi görüyoruz. Yani belli bir oranda, belli bir çabayla, belli bir inançla aslında o duyguları hani yakalamış, sımsıkı yakalamış ve bırakmayan gerçekten şahane müzisyenler var ama genel haliyle bunu soruyorum. Buna Türkiye coğrafyasını da katarak, içine katarak söylüyorum. Oldukça da mesafeli bir yaklaşım da var. Yani genel ülkelerin genel halleriyle bu halk müzikleri arasında bir mesafeyi de, keskin bir mesafeyi de görüyorsun aslında. Popüler müzik piyasasında, ne bileyim işte bir takım ana akım medyada ya da ana akım olmayan medyalarda bile belli bir mesafe görebiliyorsun. Bu neden kaynaklanıyor ya da benim tespitim yanlış mı sence?
Şimdi tespitim genel olarak doğru. Bu sorun aslında global bir sorun. Hatta dünyanın küreselleşmesiyle 90'lardan sonra ortaya çıkan sorunun bir boyutu. Hani bir boyutuyla dünya küçüldü. Şimdi dünyanın her tarafındaki müziklere eğer aramasını biliyorsak çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu anlamda küçüldü dünya. Ama bir taraftan da ana medya akımları işte arkası güçlü olan şirketler diyelim. Bu kitaplar için de geçerli. Müzik şirketleri için de geçerli. Güçlü olan şirketlerin bize dayattığı işte ve medya tarafından da desteklenen, tabii medya ayağı çok güçlü.
Çok, çok
güçlü. Klip kanalları, şunlar bunlar, hani halk müziğinin hak ettiği önemi yeterince görememesine neden oluyor açıkçası.
Hı hı.
Bu genel olarak doğru. Biraz da hani bilgisayarla fazla haşır neşir bir nesil, artık bir yeni nesil.
Hı hı.
Ortalıkta duydukları müzikler bambaşka, büyük oranda da yapay müzikler. Tabii hani çok basit genelliyorum şu anda.
Hı hı.
O insanlara bizim işte Erdal Erzin canımız ya da Özay Gönlümümüz veya işte ne bileyim Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın, Bulgaristan'ın geleneksel müziği çok aykırı geliyor. Sanki başka bir dünyadan gelen bir müzik gibi, gelen bir müzik gibi geliyor.
Hı hı.
Onun nedeni işte bu nesiller arasındaki zincirin birden kopuşu. Yani internet teknolojisi yayılırken güçlü olanın videonun öttüğü bir sistem olduğu için güçlü olan daha çabuk yayılıyor. Arkası sağlam olan daha çabuk yayılıyor ve halk müzikleri ya da popüler müziğinde sonuçta kenarında kalan işte pop müziğin daha kalitelisi, daha kenarda kalanı, rock müziğin daha kenarda kalanı, bunlar için de geçerli bu. Tamamen bilinçli dinleyicinin tüketimine kalmış oluyor. Ne yazık ki.
Ama bir yandan da şey hissediyorum ya, aslında çok da ciddi bir kayıp yaşanıyor bence şey olarak. Yani onların, yani müzik, gerçek müzik dinleyicisinin bir şekilde kulağını yakalamak gerçekten mümkün ama eminim dinleyecekleri zaman çok bambaşka dünyalar bulacakları, çok bambaşka tonlar, sesler, renkler bulacakları bir şeye karşı bazen ön yargılar, bazen işte ne bileyim politik iklim, bazen inançlar o kişilerin o müziği tanımamasına ve aslında mesafeli durmasına yol açıyor. Dediğin gibi burada çok medyanın...
Hatta yok sayılar, yok sayıyorlar yani.
Evet.
O önyargıyı açmak o kadar zor ki gerçekten. Hani bilincin derinliklerinde birazcık böyle yeni şeylere, bilinmedik şeylere merak duyma eğilimi olması gerekiyor. Hı-hı. Azıcık da olsa. O yoksa zorla hiçbir şeyi dayatamıyorsunuz topluma. Bir de tabii şimdi Türkiye'de halk müziğinin ülkemiz bazında konuşuyorum. Türklerin en yaygın üreticisi ve sunucusu TRT. Orada da yani orada yapılan şeyler yeni kuşağı tatmin etmiyor. Eski sistemi büyük ölçüde sürdürüyorlar.
Evet.
Yeni şeyler yapmaya çalışan müzisyenler de tamamen pop müzik tarafından etkilenmiş. Hani gençlere halk müziğini sevdirme adına gençlere halk müziğini sevdirmeyi poplaştırma olarak algılayıp diversiyonlar üretiyorlar.
Hı hı.
Yani zor meseleler bunlar. Ama yalnız bizim sorunumuz değil. Dünyanın sorunu bu. Yani,
evet.
Bulgaristan'a gittiğiniz zaman Bulgar gençlerine de büyük oranda kendi halk müziklerini aman bu ne ya bunlar çok bitti artık öldü bunlar filan mantığıyla yaklaşıyorlar.
Doğru.
Ben şöyle düşünüyorum. Hatta geçen haftalardaki Erkan Uğur tartışması sırasında hani çok böyle dilleri destan müthiş bir gazetecimiz var. Nagihan Alçı. kendisine selam göndermiyorum. demiş ki demiş ki halk müziği zamanı değil artık, gençlere halk müziği dinletemezsiniz filan. Hani bunu sonuçta birçok insanın ilahı bir insan bu kendine göre.
Evet.
Yani bu konu uzar gider. Demek istediğim biraz mecburen bu konuda benim yaklaşımım ben kendi işime bakarım.
Peki, şahane bir kapanış oldu yalnız. Şimdi Muammer Ketenci olduğunu bilenler zaten çok iyi biliyorlar. Yani onun akordiyonundan çıkan o olağanüstü melodileri herkes çok yakından tanıyor. Onun araştırmalarını çok yakından biliyor. Aslında İzmir Trelis'in, değil mi Muammer abi?
Evet,
İzmir Trelis'in. İstanbul'a Boğaziçi Üniversitesi'yle mi geldin? Nasıl yolun kesişti burayla?
Şöyle, ilkokulu ben Bornova Körler okudum. Hı hı. Şimdi ne diyorlar, Aşık Veysel mi diyorlar yeni ismi?
Evet, sanıyorum öyle diyorlar.
Oradan mezunum, oranın ilk mezunuyum.
Şahane.
Ondan sonra tabii o yıllarda İzmir'de ortaokul olmadığı için bizi bakanlık Antep'e gönderdi. 3 sene Antep'te kaldım.
Hı hı.
O yüzden Antep'e özel bir sevgim, özel bir nostaljim var.
Hmm.
80'den beri gidemedim ama fırsat kolluyorum orada. Arkadaşlarım var. Hani o kokuyu tekrar almayı çok istiyorum. Arkasından liseyi İtire'de okudum. Diyelim de bu Alman daktiloları.
Ya. Evet, tarihi yani kalıntı gibi şimdi.
Sınıfta kimse şikayet etmedi. Hani ondan yakın arkadaşlar olduğunu biliyorum. Makinayla dersini tutarken işte biz ders anlayamıyoruz falan filan diye öğrencilerden şikayet gitmiş. Öyle şeyler duyuyorum arkadaşlardan. Hı-hı. Ama benim başıma gelmedi Allah için. Hı-hı. Söylemek lazım.
Şahane.
Ondan sonra da Boğaziçi Psikoloji'ye girdim.
Zaten Muammer abi Boğaziçi Üniversitesi'ne girmiş, mezun olmuş, orada da ben girmişim yani. O kadar bir aramızda zaman yok yani Muammer abiyle.
Ben bulamadım açıkçası.
Biliyorum, biliyorum.
Ben bitirmedim. Çünkü müzik daha baskın geldi. Başka sıkıntılar oldu. İstanbul'da müziğe sıfırdan başlamış oldum bu sayede.
Çok güzel olmuş. Şahane bir başlangıç olmuş. Peki Muammer abi biraz...
Yani, mesleğimi de çok ısınamadım. Hani psikolog arkadaşlar sakın alınmasınlar. Bu tamamen bireysel bir mesele. Yani o mesleğe de, psikoloji mesleğine de, bilimine de çok fazla ısınamadım. Yani birçok şey bir araya geldi. İkinci sınıftayken bıraktım okulu ve hani müziğe birazcık daha... Tabii daha önceden de müzik yapıyordum yani T'de olsun, ilkokulda olsun müzik yapıyordum ama İstanbul'da müziğe başlayışımı erken almış oldum okulu bırakarak. Fakat uzun süre Boğaziçi çevresinde kaldım. Senin okula başladığın zamanlarda da oralardaydım.
Evet, oradaydınız. Evet. Peki Muammer abi şey soracağım. Boğaziçi Üniversitesi özellikle yani o dönemdeki hatta bizim zamanımızdaki sanat iklimiyle çok önemliydi gerçekten. Pek çok kişi kendini yani pek çok kişi Muammer abi sen burada daha bir radikal karar vermişsin. Mesela okulu bırakmışsın tamamen müziğe yönlenmişsin ama mesela pek çok kişi de gerçekten oraya geldiği zaman doğru bir bölümde olmadığını, doğru bir yerde olmadığını, oranın ikliminden çok etkileniyor. Özellikle sanat ikliminden, özellikle o folklor ikliminden, özellikle tiyatro, sanatın başka dalları, başka hali. Boğaziçi Üniversitesi'nin o dönemde mesela senin bu halkların sesini duymana bir katkısı oldu mu? Farklı halkların sesini duymana ve onlar adına belki de çığlık atmana bir katkısı oldu mu?
Olmaz mı? Tamamen aslında ben Boğaziçi'nin ürünüyüm. Fabrika neresi?
Kesinlikle.
Beni adam eden, beni yetiştiren, beni dünyayla buluşturan, işte ne kadar kültür hayatına hakimsek o hakimiyetin temelleri üniversite yıllarında atıldı. Yani okulu bıraktım ama okul çevresinden 1995'e kadar ayrılmadım ben.
Evet.
O kulüplerle sürekli işte dışlıydım. İlk, hani bugün Geten'den bahsediyoruz ama Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk gönüllü kitap okutma kampanyalarını ben düzenledim.
Ya.
84 yılında.
Şahane.
Yani o zaman tabii kasetler vardı. İstediğimiz kitabı alıyorduk. aday okuyucuya veriyorduk. Bir takım yerlerden de kaset hibeleri falan alıyordu kütüphanemize, yukarıdaki kütüphaneye. Okuldan öğretim üyelerinden tutun birçok geniş bir çevreye ne bileyim tabii o sonucu söyleyeyim sana mesela. İkinci yıl daha bilinçli bir kampanya yaptım ben.
Şahane.
Büyük ölçüde yani ben yürütüyordum her şeyi. Koca bir sene de aşağı yukarı böyle 40 tane 45 tane falan kitap okutabildim tabii yani.
Oo, hem de o dönemin koşullarında yani.
Yani o zaman ne bileyim kendi konumla da ilgili Freud olsun, Erik Fromm olsun efendim o zaman çok güzel bir kitap yayınlanmıştı. Metis yayınlarından Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler diye.
Evet.
Eleştiren sonradan da Christopher Coppel diye bir yazar. İspanyol İç Savaşı'nda Uluslararası Tugay'da savaştı, orada öldü. Hani ne diyelim, bir sene içinde 40-45 kitap okunduğunu hatırlıyorum kasetlere.
Şahane.
Ama bazen de kitabı veriyorsunuz, kasetleri veriyorsunuz, okuyucu kayıp.
Evet, öyle hikaye çok var gerçekten.
Tabii.
Peki Muammer abi, şey diyeceğim.
Bir kelime unutma sakın. Bu bahsi tamamlamış olayım.
Lütfen.
Kulüplerle dediğim gibi aşırı neşirdik hep. Kulüpler bizim okuma odalarımız gibi oluyordu müsait olan.
Gerçekten.
Ders çalışırken illa biriyle bir şey okuyacaksınız.
Hı hı.
Ondan sonra folklor kulübüyle yakın iletişimim vardı. Tiyatro kulübünden arkadaşlarımız vardı.
Şahane.
En önemlisi de benim bu dünyanın geleneksel müziğine merakımı ortaya çıkaran harika bir koleksiyon vardı yukarıda kütüphanede. Audiovisual bölüm derdik biz o zaman.
Evet.
Kişisel bölüm.
Evet.
Orada Robert Kolej zamanından kalma böyle 150-200 plaklık bir arşiv vardı. Ve harika bir kütüphanecimiz vardı Ümit abi diye. O da çoktan dünyasını değiştirdi. Sağ olsun, var olsun. Onun katkılarıyla oradaki halk müziği arşivini ben kasetlere kaydettirdim. Yani aslında temel üniversite. Benim bugüne ulaşmamda en önemli ögeleri üniversitede oluşturdum. Tabi aynı zamanda içinde bulunduğum arkadaş çevresi, onların merakları, onların okuduğu kitaplar, onların dikkat çektikleri şeyler, bana öğrettikleri şeyler, o karşılıklı etkileşimler, orta kantinde en yüksek derecede gürültü içinde bile
evet, evet.
Kitap dinleyecek enerjim vardı o zaman.
Evet, gerçekten şahane.
Dolayısıyla hani bugün çok üzülerek izliyoruz. Arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasında olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Üniversitede olup bitenler karşısında. Ve her zaman okuluma laf söyletmem diyorum.
Muammer abi şunu soracağım. Ben mesela bu Boğaziçi Üniversitesi olayları devam ederken bir yandan hani işte duyuyoruz işte kimi zaman eylemlere falan gittik, işte Kadıköy'de falan katıldık, pek çok şekilde destek olmaya çalıştık. Ama ben bir yandan şunu da hissettim. Onu sen de duydun mu o duyguyu? Belki hep üniversitenin çevresinde olduğumuz için, belki işte Engin kanalıyla hiç bağımın kopmaması nedeniyle sanki böyle evimin mahremine saldırılmış gibi hissettim. Mesela çok uzun bir dönem böyle bir özellikle ilk 3-4 haftası gerçekten çok travmatik geçti benim açımdan. Şimdi biraz daha global yaklaşmaya, aslında içinde bulunduğumuz dönemin daha sistemli, daha stratejik bir dönem olduğunu kavramaya başladım, anlıyorum ama İlk zamanlarda çok kişisel algıladım ve sanki mahremime saldırılıyormuş gibi algıladım. Sen nasıl duydun bu süreci?
Yani şey mi, bir kopukluk mu hissettim orada kuşakla?
Hayır, yani Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan saldırıyı böyle şey gibi algıladım. Hani kendi evime, yani kendi mahremime yapılan bir saldırı gibi tabii hissettim.
Tabii ki. Tabii şimdi orada hala bu işlerde etkin olan, baskın olan çok sevgili arkadaşlarımız var. Fikret hocamız var. Onunla, yani onun söyleşilerini dinledik. Hem kendi evimize yapılan bir saldırı gibi hissettik, hem de Türkiye'deki bir anlamda son kale gibi.
Evet, evet, evet.
Kimsenin kolay kolay dokunamadığı, yani 1980 sonrasında da ilk doğru dürüst eylemler, işte Cunta'ya karşı yapılan eylemlerin başlangıcı da Boğaziçi Üniversitesi'dir. Otlu'yla
evet.
beraber.
Evet, evet.
Yani 1982 yılında okul hoparlörlerinden 1 Mayıs dinletildi. Bundan haberin var mıydı bilmiyorum.
Evet, evet, evet.
Yani o işlerin içinde olan arkadaşlarımızın birçoğu içeri atıldı. Onların bir kısmını ben içerideyken tanıdım. Dolayısıyla hani bambaşka bir duruşu var okulumuzun. Hı hı. Onun bir şekilde devam edeceğini umuyorum ben onun içinde. Yani keşke bizim daha çok yapabilecek şeyimiz evet, olsa ama çocuklar, hocalar direniyorlar sonuna kadar.
Şahaneler ya, onlar gerçekten şahane. Her biri çok çok seçkin. Her biri çok seçkin
mezunlar
çocuklar.
Mezunlar da güzel çalışıyor.
Mezunlar yani... da aynen. Aynen. Muammer abi, peki küçücük bir ara vereceğim. Hatta senin seçtiğin şarkılardan, eserlerden birini çalacağım ama ilk Boğaziçi'nden gittin. Yani artık tercihini yaptın, bölümü bıraktın. Artık müzikal seçkiler yapıyorsun, araştırmalar yapıyorsun. Böyle kendini tamamlamaya çalışıyorsun. İlk Boğaziçi Üniversitesi'nde Muammer Ketencioğlu olarak ya da bir topluluk olarak ilk konserinizi ne zaman verdiniz? Hatırlıyor musun ve ne hissettirdi sana o?
İyisiyle kötüsüyle çok anısı var. İlk konserim 1984'ün 8 Haziran'ında verdim.
Aha, çok erkenmiş.
Hazırlık sınıfındayken bir soprano arkadaşla beraber bizim halk yüklerini iki sesli olarak yorumladık. Hı hı. Bildiğimiz BTS'de. Hani biz öyle diyoruz artık.
Evet, BTS.
İşte galiba da.
Evet.
Madem yeri geldi söyleyeyim. O zaman tabii Yunan müziklerine, şunlara bunlara, geleneksel müziklere böyle bir şok karşılaşması yaşamış durumdayım. Çevremde bir sürü arkadaş da daha önce adını bile duymadığım insanların kasetleri, şunları bunları var. İnti Limani dinliyoruz filan. Theodor Akis tabii ilk keşfettiğimiz müzisyenlerden biri. Konserimize 4 tane de Theodor Akis şarkısı koydum ben. Fakat yani sonuçta Cunta'nın izleri hala silinmiş değil. Hı hı. O şarkıları ya çıkarırsın ya konseri yapamazsın dediler.
Gerçekten mi?
Tabii tabii. Hı hı. Üstelik konserin hani cüzi bir bilet ve biletli bir konserdi. Hı hı. Gelirlerini de biz Boğaziçi Vakfı'na bağışlamıştık, yani kendimiz bir şey almadık. Hı hı. Böyle bir yaptırımla karşılaşınca mecburen o 4 tane Sezer Aki şarkısını çıkardık. Hı hı. Ama sonra ne oldu? Araya 17 yıl girdi. 2001 yılına geldik. Hı hı. Yani o ara, yani o zamana kadar böyle tabii küçük kendi arkadaş arasında çok konser yaptım, dinletiler yaptım. Hı hı. Folklor grubuyla ortak bir takım projeler yaptık şu bu, ama daha küçük projelerdi. 2001 yılında benim şimdiki Zeybek topluluğumla, ama baştan aşağı Yunanca şarkılardan oluşan bir konser yaptım.
Şahane, evet. Bu
ilk konseri birlikte yaptığımız arkadaşımız da oradaydı. Onun hatırına bir tane Türkçe parça söyledik birlikte. Ama diğer şarkılar baştan sona Yunanca şarkılardı. Ben bu hikayeyi de o zaman paylaştım tabii.
Ne güzel oldu.
Ondan sonra evet. Çok konser yaptık okulda. Hı-hı. Yani Kadri Hocam zamanında, Gülay Hoca zamanında, çeşitli zamanlarda... özellikle BTS'de konser yaptık. Yine Dılanç'ta konserler yaptık.
Tabii canım, birkaçına işte birkaçında ben de vardım izleyici olarak. Yani çok çok güzeldi.
Dolayısıyla hani bu son 5-6 sene hariç, yani ülkemizdeki süreçlerle de bağlantılı olarak 2012-2013'lere kadar falan yoğun bir şeyim vardı, bir şekilde kontağım vardı okulla. Sonra ne bileyim 2016'da rektör değişti zaten. Yani okulla direkt bir şeyimiz kalmadı. Bağlantımız kalmadı ama o ara sizin festivale katıldık o aralar galiba.
Tabii canım.
2016-2017
yine yapacağız. Yine yapacağız. Çok güzel projeler yapacağız Muammer abi inşallah.
Kilios şeyde, kampüsündeydi galiba.
Evet evet, şey, Kilios kampüsünde yaptık. Hatta daha o dönemde yeni yeni açılmıştı. Oradaki çocuklara da biraz farklılık olsun diye planlamıştık. Çok da güzel geçmişti gerçekten. Oldukça da katılımlı bir konserdi. Evet, en son öyle bir projede biz bir arada olduk gerçekten. Önümüzdeki dönemlerde evet, inşallah yine yaparız Muammer abicim.
Şimdi çalalım mı Gülşah'ı? Ne dersin?
Kesinlikle çalalım. Önceki sevgili dinleyicilerimizi lütfen mesajlarınızı bize eşlik edin. Şu an birkaç mesaj var. Hemen şarkı dönüşünde o mesajları okuyacağım ben. Muammer abiye, Muammer abiden haberdar olanları Muammer abiye haber vermek istiyorum gerçekten. Bizi şu an dinliyor herkes. Çok sürpriz isimler dinliyor anladığım kadarıyla. Şimdi seninle paylaşırım Muammer abicim. Şimdi Muammer abi çok özenle sıralama bile belirledi. Çok güzel eserler seçti. İlk ne çalıyoruz Muammer abicim?
Bu şarkıları seçerken büyük oranda albüm dışı kayıtlara yer vermeye çalıştım. Albümleri bir şekilde hani YouTube'da da olsa playlistlerde görüp dinleyebilirler ama albüm dışı parçaları yani bulmaları mümkün olmaz diye düşünüp, şimdi bu ilk parça Tokray Vrela ve Bükreşli Bir Türk adını taşıyor. İki parçadan oluşuyor.
Hı hı.
2004 yılında yayınlanan, önce Boston'da sonra Almanya'da yayınlanan bir uluslararası albüm için yapmıştım bu kaydı. Albümün başlığı Sarajevo Love Songs.
Evet.
ve albümün teması geleneksel Bosna müziğinden, Sevdalinkalardan yola çıkarak yeni açılımlara izin veren, imkan veren çalışmalar isteniyordu. Ben de ilk bölümde bir Sevdalinka söyledim.
Hani güzel.
İkinci bölümde de bir beste ekledim parçanın ikinci bölümünde. Romanya temaları taşıyan bir parça bu. O yüzden Bükreş'te Bir Türk adını verdim o parçaya da. Yani birbirine bağlı, biri sözlü, ikincisi enstrümantal bir parça bu.
Şahane. O zaman bu parçayı dinliyoruz. Ardından da geri döneceğiz ve sorularınızı, mesajlarınızı paylaşacağım Muammer abiyle. Sevdanın güncesi devam edecek.
Happy potvala. Pravi zumbuđan i karampel i ružica rumena. Pravi zumbuđan i karampel i ružica rumena. Cvijeta trgati. Daje meni, džanom daje meni, tri cvijeta trgati. Ah da mi je, džanom ah da mi je, lijepu vesmu ljubiti. Ah da mi je, džanom ah da mi je, lijepu vesmu ljubiti. Od meraka, canım od meraka, ne znam šta bih činio. Od meraka, canım od meraka, ne znam šta bih činio. Razbio bih, canım razbio bih, od bilura maštra.
Radyo engelsiz erişim, erişilebilir iletişim.
İşte geri döndük. Okay. Muammer abiyle biz arada konuşmaya devam ettik. Başka şeylerden de konuşmaya devam ettik. Ama duyduğunuz gibi şarkılar, her iki şarkı peşi peşine harikaydı. Aslında bunlardan tabii konuşacağız. Daha uzun uzun sorularım var benim ama. Şimdi Muammer abi birkaç tane de mesaj var. Bir onlara bakalım mı istersen?
Bakalım, tamam.
Tamam, şimdi hemen şöyle görüntüleyelim. Çok teşekkürler bir kere bizi dinleyen herkese. Şimdi
yazılı mı yolluyorlar, sözlü mü mesajlar arkadaşlar?
Mesajlar yazılı. Bir mesaj panelimiz var. Oradan bize ulaştı Muammer abicim. Şimdi bir tane mesajım geçen haftaki konuklarımdan. Geçen hafta konuğum çok değerli seslerden, bariton seslerden Arthur Bağdasaryan'dı. Arthur bize mesaj göndermiş. Muammer Bey'e selamlar ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Arthur Bağdasaryan.
Teşekkür ediyorum. Ben de kendisine çok çok kocaman selamlarımı yolluyorum.
Bir de Muammer abicim Brüksel'den bir mesajımız var.
Evet.
Nursa Çetin Tarlan.
Evet, sevgili Çetin abi ve Nurşa ablamız.
Evet.
Benim yaptığım her şeyi takip ederler, programlarımı dinlerler.
Demişler ki sevgili Muammer her zamanki gibi ilgi ve zevkle dinliyoruz. Sana ve program yapımcısına teşekkür ederiz demişler. Çok teşekkürler. İyi ki oradasınız.
2005 yılından beri tanışıyoruz Çetin abiyle.
Ya ne güzel.
Ve Brüksel'de tanıştık. Hatta son olarak buluştuğumuzda da onları bir tire gezisine davet ettim. Trenin tarihi turistik yerlerini gezdirdim.
Aa ne güzel. Sonra öyle başka bir...
rehberleri oldu yani.
Şahane.
Evet.
Şahane.
Selam gönderiyorum.
Evet, Brüksel'e çok sevgiler, selamlar. İyi ki oradasınız. Habil Bozkurt sormuş. Demiş ki Muammer abiyle Ankara'da Altı Nokta'nın bir etkinliğinde tanışmıştık. Bize iyi yayınlar demiş Habil de.
İyi yayın. Ne Bozkurt?
Habil Bozkurt. Bu
evet.
Bu da sizin evet. Hayranlarınızdan.
Evet. Çok selamlar yolluyorum.
Çok sevgiler, selamlar. Sorularınızı, merak ettiklerinizi, mesajlarınızı biz almaya devam ediyoruz. Lütfen merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Biz çünkü böyle tatlı tatlı karşılıklı konuşuyoruz. Muammer abi biraz da aslında pandemi üzerine ve aslında biraz dün ve bir önceki günle ilgili konuşmak istiyorum. Pandemi bize neler öğretti? Birinci sorum bu. Çünkü bunu şu bakımdan soruyorum. Geçtiğimiz haftalarda benim konuklarımdan bir tanesi de senin çok uzun zaman önce 2006'da birlikte çok güzel Lorca Sıra Geceleri yaptığın Mahir Günşiray'dı. Mahir Hoca şey demişti. Bu pandemi dönemi aslında bir yandan da devletlerin bize totaliter rejimlerini bir biçimde kabul ettirebilmek için kullanacakları bir süreç de olacak ama pandemi sence bize ne öğretti, neler öğretmeye devam ediyor, nasıl bir yere evrileceğini öngörüyorsun? Birazcık da o konudaki fikirlerini alabilir miyim abi?
Tabii bizim öngörülerimiz illaki çok alçak gönüllü, iddiasız öngörüler. Bir defa Mahir'le 2007 yılında çok güzel bir etkinlikte birlikte çalıştık. Federico Garcia Lorca ile ilgili harika bir gece organize etti. Sıra gecesi dedik onun adına. Mahir dinliyorsa selamlarımı yolluyorum.
Çok sevgiler, çok selamlar olsun Mahir Bey'e de.
Bildiğim kadarıyla Paris'te.
Evet evet, Fransa'da.
Şimdi bir defa dediği doğru. Yani devletler kendi insanlarını hani eski deyimle zapt rapt altına almanın bahanesini buldular. En ufak bir sese tahammülleri yok. Bunun derecesi değişebiliyor tabii. Yani hani Batı'da biraz daha anlayış gösteriliyor. En azından sonuçta uygulanan yasalar var, şu bu. Fakat bizim gibi ülkelerde artık bizde ne yazık ki hani bizim gibi ülkeler dediğimiz yani o ülkeleri aşağılamak için kullanmadım ama ister istemez belli bir kategoriye giren çünkü dünya ülkeleri, az gelişmiş ülkeler, doğu toplumları, işte Müslüman devletler gibi çeşitli alt kategorilere ayırabiliriz. Yani bizim gibi ülkelerde bu işler pandemi, salgın, diktatörlüklerin yerleşmesine neden oldu. En azından şu ana kadar bizim algıladığımız o. Yani şimdi nereden tutsanız elinizde kalıyor. Bırakın bir araya gelmeyi, artık afiş açmak bile ne bileyim virüs yayılmasına karşı kullanılıyor.
Evet.
Yani çok kötü bir noktaya gelindi bir. Bundan nasıl çıkılır? İlla ki çıkılır. Sonuçta toplumlar Yani istediğiniz gibi bir yere kadar şekillendirebilirsiniz. Ben umutluyum. Yani yakın gelecekte illaki bir sosyal patlamayla karşılaşacağız. Olumlu ve olumsuz yönleri tabii ki olacak bunun ama bedelsiz olmuyor. Bütün tarih boyunca bütün toplumlar ilerlemek için bedel ödediler.
Evet, evet.
Öğrendiğim başka bir şey, uluslararası sistemin zaten hani kitaplardan ve geçtiğimiz yıllarda yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz zaman bir kez daha böyle çok net karşımıza çıkan bir tablo, uluslararası finans sistemi,
evet,
ticaret sistemi.
Hı hı.
Yani bu patent denen icat yüz binlerce insanın ölümüne neden oluyor şu anda.
Evet, evet.
Yani patent meselesi, yani şimdi hep başka sohbetlerde de gündeme getiriyorum. 55-60 sene önce çocuk felci aşısını bulan bilim adamına sormuşlar. Bunun patentini almayacak mısınız, ne zaman alacaksınız diye.
Hı hı.
Adam demiş ki ben ne patenti, yani bunun, yani insanlar bu beladan, bu hastalıktan kurtulsun diye yaptım.
Hı hı hı. Evet.
Ya ben ne bileyim, Louis Pasteur
tabii
patent meselesini ile ilgili ne düşünürdü, çok merak ediyorum.
Tabii canım, tabii, tabii.
Dolayısıyla uluslararası sistemin nedenle acımasız, nedenle insanı önemsemeyen, sıradan insanın yok olmasından hiçbir rahatsızlık duymayan, bu ülkemizde de böyle zaten. Yani her gün yüzlerce insan ölüyor ama sistem devam ediyor yine. Yani hani çoğunluk yararına, kitleler yararına, onların adam gibi yaşaması yararına yine bir şey yapılmıyor. İşte hızlı davranan aşıları kaptı.
Evet. Her zaman.
Patent hakkı verilmediği için hiç başka bir yerde üretilemiyor. Dolayısıyla aşı yetişemiyor dünyaya. Avrupa'ya da yetişemiyor. Dolayısıyla hani ne diyelim, bırakınız ölsünler, bırakınız ölsünler diyelim bu yeni.
Evet, evet, maalesef.
Bu galiba. Adam Smith'in yeni versiyonu bu olmalı. Şimdi buldum bunu.
Evet, gerçekten. Tam anlamıyla doğru bir tespit ve gerçekten lafın çok uyduğu bir yer oldu Muammer abi.
Yani bu kabaca.
Peki şunu soracağım Muammer abi. Neden bu tür felaketlerde, neden hastalıklarda, neden herhangi bir coğrafya zor bir şey yaşadığında bu kültür ve sanat dünyası neden bu kadar hiçleniyor?
Evet, o da bambaşka bir sorun. Aslında sürpriz değil. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye sonuçta çok yoğun ne diyelim, savaş süreçleri yaşamış bir ülke.
Hı hı.
İşte bir konserimiz vardır. İki gün önce Güneydoğu'dan şehit haberi gelir, saldırı haberi gelir, bak konserler iptal olur.
Ama bir tek o iptal olur, başka bütün hayat akışına devam eder.
Yani şimdi bir terslik olduğunda, öngörülemeyen bir şey olduğunda ilk harcanan bölüm kültür ve sanat işleri. Türkiye'de de ister istemez öyle oldu. Destek mekanizmaları yok denecek seviyedeydi.
Hı hı.
Lütfen bir devlet bir ara sadaka gibi bir şey yaptı müzisyenlere. Kültür Bakanlığı'yla meslek örgütleri anlaştılar.
Hı hı.
Fakat yani az önce de söyledim, yüzden fazla müzisyen, yani herkes kendi alanını bilir. Yani bizim alanımızda yüzden fazla müzisyenin kendi hayatıma son verdiğini biliyorum. Şimdi bu da dediğim gibi hani doğrudan ticari işler değil bunlar. Şimdi nasıl kapatmak istemiyorlar, ekonomi durmasın istiyorlar, alışveriş merkezleri açık olsun istiyorlar, efendim banka sistemi, finans sistemi şu bu aksamadan işlesin istiyorlar. O yüzden tam kapanma tedbirleri alınmıyor. Şimdi kültürü sanatı dışarı çıkarırsanız bütün bunların yani büyük bir kayıp olmuyor. Büyük paralar dönmüyor bu işlerde. Evet. O yüzden de hemen harcıyorsunuz. Ne yazık ki bu, yani bu sistemin yani acımasız taraflarından biri de bu zaten. Yani hani özel olarak etkilenen sektörlerin başında sanat, kültür sanat etkinlikleri geliyor. Aynı zamanda da tabii çalışma koşulları yani işçi sınıfı içinde çeşitli kategoriler, günlük işler yapan insanlar.
Tabii.
İşte tamamen sigortasız olarak aylıkla geçinen insanlar, kayıt dışı çalışanlar, şunlar bunlar çok büyük darbe aldılar. Yani yalnızca müzisyenler değil, yani sanatçılar değil.
Evet, evet. Üstelik,
yani müzisyenler de sanatçılar da öyle veya böyle hani yani birçoğunun diyelim bir tutamağı vardı. Onlar o tutamaklara tutunarak hala idare etmeye çalışıyor ama yani günlük yaşayan, hayatını günlük düzeyde kazanıp da yaşamaya çalışan insanlar ne yapıyor ben bilemiyorum. Hayal de edemiyorum yani.
Evet, evet. Bununla ilgili özellikle hep böyle bireysel bir takım çabalar var. Bazı kurumlarla bireyler bir araya gelip hani işte küçücük konserler yapalım, küçücük çalışmalar yapalım. Hani ne olursa işte bir araya getirelim, biraz bir nefes alsınlar, küçücük bir ocak yansın diye çeşitli çabalar var. İşte özellikle pandeminin başlarında tiyatroya dair tiyatrocular işte 100 eser okudular, 100 eserden pasajlar okudular tiyatro yaşasın diye. Müzisyenler yine farklı çalışmalar yaptılar, hani destek olabilmek için konserler düzenlediler. Biliyorum ben senin de böyle bir takım çalışmaların var.
Evet.
Onlardan azıcık bahseder misin, bu destek çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben çünkü.
Birincisi Ankara'da örgütlendi. Ankara Kent Konseyi vesile oldu ve bizim Anadolu Müzik Kültürleri Derneği adıyla bir derneğimiz var. İşte Anadolu'daki çeşitli geleneksel müziklerin araştırılması, uygulanması filan gibi amaçlar gözeten bir sivil toplum örgütü. Onların çatısı altında birçok sanatçı arkadaştan video topladık. Ben de bir ZBK aldım. Öyle bir etkinlik yapıldı. Yani kendi çapında belli bir şeyi toplandı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şimdi benzerini İstanbul'da yapmaya çalışıyoruz. Fakat Mart başından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisinde sürünüyor şu anda, bekliyor.
Gerçekten.
Çok güzel bir liste hazırladım ben. İstanbul'daki versiyonu sanatsal tasarımını ben yaptım. Çok harika bir liste hazırladım. Birbirlerde değerli sanatçı arkadaşlar videolar yolladılar. Bunların büyük kısmı da ilk kez yayınlanan videolar oldu. Şu anda Kent Konseyi'nden cevap bekliyoruz. İBB TV'de yayınlanması için. Ama umudum da biraz az doğrusu.
Bundan yani, bir süre önce Sumru Ağır Yürüyen bana konuk olmuştu. Seninle yapacağı bir ortak projeden söz etmişti. Birlikte yapmaya çalışacağız Nisan sonu gibi. Bu muydu yoksa başka bir şeyden mi konuşuyoruz?
Aynısı.
Yani aynı proje. Hala olmadı yani. Anladım.
Olamadı. Devlet yani belediye bürokrasisi devlet bürokrasisinden farklı değil. Evet. Bir yerde kalıyor, bir yerde takılıyor, ilerleyemiyorsunuz.
Evet, evet.
Yani şimdi öyle bir mekanizma ki herkes kendisini aslında belirli olmayan bir tehlikeden, belirsiz bir tehlikeden korumaya çalışıyor. Mesela bütün tehlikeli eserlerin tehlike sorunlarını çözdük biz. Arkasından dediler ki anonim olan eserlerin anonim olduğunu gösteren yazı istiyoruz. Hadi bakalım.
Gerçekten mi? Hay Allah.
hani sözün bittiği yer diye.
Evet, evet. tam yani, mizah ama tam mizah gibi olmuş Muammer abi ya.
Evet, evet, evet. Tabii ki. Yarın kent konseyiyle iletişim kuracağım mizahdan. Bakalım. Zorlayacağız yani. Çünkü hem belediye bu işe el verirse çok bilet satılır. Birçok müzisyen arkadaşa can suyu olur.
Gerçekten.
Hem de böyle yaklaşık 4-4,5 saatlik birbirinden kaliteli müzisyen arkadaşlarım mesajlarını ve şarkılarını peşkeşe duyarız.
Ne güzel. Yani,
elimden geleni yapacağım.
Ne güzel, ne güzel. Umarım ki bir an önce hayata geçer ve gerçekten birilerine can suyu olur. Ama bu çaba o kadar çok değerli ki Muammer abi. Emeklerinize sağlık. Şimdiden emeklerinize sağlık. Peki yine böyle bir eser çalmak istiyorum ben. Çünkü o kadar çok güzel şarkılar var. Bir yandan da çok konuşacağım şey var ama. Yine
bence bir tane daha.
Evet, yine sıralamayı sen yapmıştın. Ne çalalım bu çalacağımız şarkı üzerine bir şeyler eklemek ister misin?
Sırada evet. Bir Balıkesir türküsü var.
Evet.
Enteresi damgalı. Bu konserlerde de okurum. Dinleyenler olmuştur belki. Şu anda dinleyen arkadaşlardan. Bunu da Kalan Müziğin Ege Türkleri derlemesinde. Ege Kalan diye bir iki CD'lik albüm çıkardı. Orası için. Yani o derleme için kaydetmiştim. Cengiz Onur'un stüdyosunda kaydettik. Vokallerde hani Bora Eboğlu diye belki bilmezsiniz ama Oya Bora'nın Bora'sı var.
Bilmez miyiz? Onlar da konuk oldular bana.
Aman ne güzel. Yani dinleyici
evet.
Soyadından bilmeyebilir diye.
Evet, evet, evet, evet.
Şey yaptım. Parantez açtım. O kaydı dinleyelim. Biraz keyifli bir kayıt.
O zaman en tanesi damgalı dinliyoruz. Sonra dönüşte yine bambaşka konularla hayata dair konuşmaya devam ediyoruz. Sevdanın güncesi devam ediyor.
Enteresi damgalı, penceresi halkalı, penceresi halkalı. Alacaksan al beni, benim başım dalgalı, benim başım dalgalı. Nina nina nina nina. İkimize bir yastık, ikimize bir yastık. astık inani inani inani.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Biz Muammer abiyle arada hiçbir boşluk vermeden konuşmaya devam ediyoruz gerçekten. O kadar keyifli ki onunla sohbet etmek. Yani karşınızda...
İyi de duymadılar.
Evet, gerçekten. Karşınızda bu kadar deneyimli, bu kadar birikimli, bu kadar dolu bir insan olması çok iyi hissettiriyor insanı ve hani... Gerçekten dolduğunuzu hissediyorsunuz, büyüdüğünüzü, geliştiğinizi hissediyorsunuz.
Söylenenlerin anlaşıldığını ve doğru yere gittiğini bilmek de insanı konuşurken motive ediyor, onu da unutma yani.
Ya ne güzel, çok teşekkür ederim. Sen hep güzel şeyler söylüyorsun zaten. Vardığına sağlık gerçekten. Muammer abi, biz seninle bir süre önce konuştuğumuzda çok üzgündün. Böyle çok duygusal açıdan çok yaralı bir dönemine gelmişti. Elif de pek çok kez sosyal medyadan paylaştı. Hatta sen Açık Radyo'da onun için bir program bile yaptın. Artık evinizin bir varlığıydı o. Evinizdeki bir varlıktı. Sizin tutunduğunuz, sevgiyle sarıldığınız bir varlıktı o. Pek çok kişiye çok bu programı dinleyenlerin böyle hissedeceğini düşünmüyorum ama bu programı dinlemeyen veya da bizim dışımızda kalan pek çok kişi için bazen bizim önem verdiğimiz, böyle sıkı sıkıya tutunduğumuz değerleri ya da ne diyeyim sevdiğimiz şeyleri çok böyle gerçek bulmuyorlar ya da saçma buluyorlar ama ben bu söyleşide onu anmadan geçmek istemiyorum. Sizin dünyalar tatlısı bir mayanız vardı, bir köpeğiniz vardı. O sizin için çok anlamlıydı ve yakın bir zamanda kaybettiniz Maya'yı. Evet. Hatta sen onun için Açık Radyo'da program yaptın. Ercüment Bey de paylaşmıştı programı. Ben de o programı dinledim.
Aynen.
Biraz Maya aynen üzerinden, yani biraz Maya ile başlayıp aslında bu hayatı gerçek anlamıyla kavrama meselesinin, yani bu müzikte olabilir, yaşama tutunmak, yaşamı kavramak ve hayatta kurduğunuz bir sürü bağın birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu da aslında bilmek ve aslında bunu sana sormak istiyorum. Bir şeyler söylemek ister misin Maya'ya dair ve genel olarak bu...
Aslında sen sorarken benim söyleyeceğim her şeye 3 aşağı 5 yukarı gönderme yapmış oldun ama...
Çok konuştum.
Şöyle anlatayım.
Lütfen.
Maya bize annemizden yadigardı. Onu kaybettikten sonra Maya bizim oldu. Yaklaşık 3 senedir yatak dahil burada... ne derler, uzanacak bir şey yok, yatağımız dahil her şeyimizde, her tarafımızda Maya vardı.
Evet.
Şimdi birkaç açıdan bakıyorum meseleye. En başta benim çocukluğum hep hayvanlarla geçti. Yani kediler, köpekler, eşekler, koyunlar tabii ki mecburen. Sonradan kurban oluyor da onlar. Şimdi bir görme engelli olarak hayvanlarla temas kurmanın yani tek bir yolu var. Dokunacaksın.
Evet.
Ve hayvanlar onu fazlasıyla hissediyorlar. Senin kırılganlığını, senin onlara ne kadar meraklı, ne kadar sevgiyle yaklaştığını kesinlikle hissediyorlar ve onu, o sevgiyi onlardan geri alıyorsun. Annem de, yani biz ailecek çok ileri derecede hayvansever bir aileyiz. Annemin şu anda 7-8 tane kedisi var evde. Şu an yani 32 doğumlu olduğunu düşünürsen artık 90 yaşına yaklaşıyor. Hala ben kahvaltımı yapmadan önce onları doyurmazsam içim rahat etmiyor der.
Evet, evet.
Yani böyle bir mirası devraldım ben. Ama yıllarca sorumluluk meselesi yüzünden işte oraya buraya koşuyorsun. Yani her seferinde onu bırakacak yer problem oluyor filan. Yani sorumluluk meselesinden tedirginlik duyarak evimize hayvan almadık. Ama annemizi kaybedince seçenek yoktu. Maya bizim oldu, iyi ki de bizim oldu. Çok güzel zamanlar geçirdik onunla. Elimden kestaneler yedi.
Ay evet ya. Demin sen söyledin Muammer abi, o gerçekten senden akan duyguyu çok yakından hissediyorlar. Yani senin keyifsiz olduğunu, senin çok neşeli olduğunu, senin öfkeli olduğunu, hepsini şey gibi, yani ayna gibi gerçekten hissediyor. Gerçekten o doğal ilişkiyi kurabilmeyi başaran biri için. Peki buradan şeyi sormak istiyorum Muammer abi. Şimdi ben de bu programı tamamladıktan sonra aslında bir hayvan hakları ve türcülük üzerine bir toplantıya katılacağım izleyici olarak. Tam da üstüne geldi bu söyleşi. Bu bizim tutturduğumuz yollar, aslında hayatta aldığımız rol, kendi seçtiğimiz, aldığımız roller, işte bu müzikten, sanattan, hayattan bir sürü şeye yansıyor. Yani hayvanlarla kurulan ilişkiyi de böyle değerlendirebilir misin?
Tabii ki şimdi hayvanları sevmeyen bir insan nedenli sevgi verebilir ki başka bir insana veya hayatın başka bir alanına. Hani ben kuşku duyuyorum açıkçası.
Evet.
Şimdi bazen insanlar çocukluklarında yaşadıkları olumsuz bir takım deneyimlerden yola çıkarak şey yapıyorlar, kendilerine set çekiyorlar ve hayvanlara mesafe koyuyorlar. Aslında duygu olarak sevdiklerini düşünüyorlar ama dokunamıyorlar filan. Bence hani bundan üstüne gitmek gerekiyor.
Hı hı.
Hayvan sevgisi çok önemli. Her şeyin başı bence.
Evet, evet.
Ve hani gören insanlar da dokunsunlar. Yalnız görerek, yani görerek hayvan nasıl aldılar onu da bilmediğim için. Hani şimdi ilk karşılaştırma yapmış olmak istemiyorum.
Evet, evet.
Dokunmak çok güzel hayvanlara.
Çok, çok özel. Gerçekten.
Yani bütün hayvanlara dokunamazsınız. Hani ben...
İmkanımız.
Soruyorlar hani neyi merak ediyorsun gerçekten filan diye. Hani neyi görmek istedim, görmek isterdim eğer bir gün hani öyle bir fırsat çıksa karşıma. O zaman insanlardan önce hayvanları görmek istiyorum diyorum. Ayıp mı bilmiyorum ama istiyorum yani.
Yo, gayet şahane gerçekten.
Çok bağlantılı birbirine.
Çok.
Yani hayvan sevgisi çok önemli. Şimdi merhamet kavramı tabi dini açıdan ele almıyorum kesinlikle, o şekilde anlaşılmasın. Hayvan sevgisi, onlara duyulan şefkatin bir karışımı, yani bu benim söylediğim merhamet dediğimiz şey. Onun da bir can olduğunu kabul etmek, onun göreceği zararın bizi üzmesi merhamet bence.
Peki bu Maya ile evet, yaptığınız programı nereden dinlesinler? Dinlemek isteyen yani olursa, belki ilk defa duymuşlardır ama bence çok çok tematik, çok dokunaklı bir program olmuştu. Ben çok etkilenmiştim.
Şöyle, benim bütün radyo programlarımı zaten Tuna'nın Beriyan'ı, tabii Tuna'nın Beriyan'ı .blogspot.com'dan yaptığım bütün programları dinleyebilirler.
Şahane, şahane.
Blok var yani, nereye gidecekler? Şubat sonundaki programa gidecekler.
Evet, evet, evet.
Geriye doğru giderek zaten Maya için ya da Maya'nın ardından gibi bir şey yazıyor başlıkta.
Evet.
Rahatlıkla bulabilirler ama orada aynı zamanda da 2012'ye kadar, 2012'deki zaman bütün programlar var. Ayrıca geçmişte de konu kaldığım programlar var. 2012 öncesinde de. bileyim, Kafkasya'dan, Küba'dan, işte Azerbaycan'dan, şuradan buradan hani Türkiye'ye gelen bir takım sanatçı arkadaşları programa konuk almışlığım var veya yurt dışına çıktığımda çeşitli röportajlarım var. Onları da koydum buraya.
Şahane. Şahane. Yani oradan dinleyebilirler.
Ne kadar orada program var.
Harika. Oradan hem önceki programları hem de Maya'ya dair merak edersiniz, dinleyebilirsiniz. Özellikle her bir program çok değerli, kendisi kendi içinde çok değerli ama spesifik bir alana mesela ilgi duyuyorsanız Muammer abinin konukları da çok değerliydi. Ben onların büyük bir kısmını da dinlemiştim. O yüzden lütfen sizler de o programları geriye dönük olarak dinleyin. Son derece dop dolu, kapsamlı, çok kültürel dokusu yüksek olan programlar besleyecek, her birinizi besleyecek, inanıyorum buna. Muammer abi
bir
peki...
Doğal, en önemli.
Çok doğal, çok yani, doğal, evet.
Resmiyet en uzak durduğum şey. Ondan sonra evimizde oturup sohbet eder gibi muhabbet ediyoruz programda. Yani ben hani işte resmi anlayış, devleti anlayış, ben de
Allah'tan, Allah'tan yok abi. Yani. Allah'tan yok abi, şahane. Muammer abi, şimdi bizim her yıl birkaç tane krizimiz var. Yani o kriz günleri geldiğinde böyle bir herkes böyle bir eveler, geveler, evirir, çevirir ve işte gerçeklere dair aslında yaklaşmayı reddeder. Yani bunu çeşitli şekillerde yapar. Şimdi dün de öyle bir gündü aslında. Bizim ülkemizde yıllarca birlikte yaşamayı başarmış pek çok sanatçı, pek çok aydın, pek çok değerli kültür insanı yetiştirmiş ve şu anda da sayıları çok az, belki 50-60 bin civarında diyebiliriz, yaşayan bir azınlıktan söz ediyoruz. Ermeni vatandaşlardan söz ediyoruz. Böyle her yıl böyle bir kriz olur. Böyle bir herkes böyle bir evirir, çevirir. Acaba nasıl söylesem, böyle mi desem, şöyle mi desem. Yıllarca bir arada yaşamış halkları aslında bir yandan da işte bu totaliter rejimlerin bölme çabalarının parçalarından bir tanesi de bu. Belki bir şey söylemek ister misin bu günlere dair? Genel olarak bu katliamları reddetme, bu işte Sivas'ta da böyledir, Maraş olaylarında da böyledir, Dersim içinde böyledir, böyledir de böyledir. Nedir bu mesele Muammer abi? Ne korkutuyor bizi? İnsanlar...
Yani bu şimdi yaptığınız işle, yani ben müzisyenim ama hani birileri der ki işte politikadan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle demek de bir politik tutumdur. Dolayısıyla hani yaptığımız her şey ya da yapmadığımız her şey politik bir tutum alma anlamına gelir. Şimdi bu defa kriz biraz daha derin, çünkü malumun ilanı Amerikan Başkanı tarafından da edildi, biliyorsun. Bu sene biraz daha derin oluyor kriz. Şimdi aslında 23 Nisan'la 24 Nisan'a bir araya getiren çok güzel bir yazı var. Okumayan varsa arasın, bulsun, okusun. Brand Pink yazmış yıllar önce. 23,5 Nisan.
Ya evet evet. Şeyde okumuştum. Evet, Bilgi Üniversitesi'ndeyken okumuştum. Evet.
Bir de muhtemelen YouTube'da vardır. Değerli Fikret Kuşkan o yazıyı seslendirmiş. Sesli olarak da dinlemek mümkün. Yani orada 23 Nisan'ın geleceğe yapılan, çocuklara yapılan yatırım olduğundan, ne kadar güzel bir bayram olduğundan ve 24 Nisan'ın hüznünden söz ediyor ve hadi arayı bulalım, keşke Ermenistan'daki çocuklar da 23 Nisan'da Türkiye'ye gelseler, Türk ailelerin evinde konuk olsalar filan diye çok güzel bir şekilde bitiriyor. Ama bu 23-24 Nisan meselesini çok çok güzel özetlemiş. Şimdi 24 Nisan Ermeniler için bir felaket. Türkler için de bir yüzleşme günü. Bizim toplum olarak yüzleşme ile ilgili çok büyük sorunlarımız var bu. Yani yeni bir şey değil. Geçmişte bugün bizim katkımız olmasa da o zaman sonuçta Türkiye Devleti'nin öncülüğü Osmanlı İmparatorluğu. Daha gerilere kadar yani Yeniçeri devşirme olayına kadar yalnız Osmanlı'nın değil imparatorlukların izlediği türlü türlü can acıtıcı politikalar var. 1915'lik artık dünya tartışmıyor. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye tartışmıyor. Biz hala ama sen de şunu yaptın, sen de şunu yaptın diye bakıyor. Hani ben yaptım ama sen de yaptın demek aslında bir anlamda.
Ya ama o çok... O çocukların kullandığı bile bir argüman değil ki artık Muammer abi. Yani yeni dönem çocukları bu argümanları kullanmıyor artık.
Hani şimdi kimse Holocaust'u tartışmıyorsa Ermeni soykırımını da tartışmıyor artık. Öyle bir konu yok. Hı hı. Bu arada taze bir kitap yayınlandı. Haberi olmayanlara hatırlatalım buradan. Bu konularla ilgili çalışan çok önemli bir akademisyen. Haber Akşam Hoca. Hı,
evet.
Ermeni soykırımının kısa tarihi, kısa bir tarihi diye konuya hakim olmayanlar için, yani yeni başlayanlar için en temel bilgileri içeren güzel bir kitap geldi. Aras yayınlandı bir kitap. Ulaşabilirler. Ben Getemede sipariş edeceğim Engin'ciğim, sen de duy.
Evet, buradan lütfen Getem ekibi ve lütfen gönüllü okuyucularımız da okumak isterlerse ya, bu kitabı.
Yarın maillerine bak, sipariş listesi geliyor.
Tamam, ben daha önce ileteceğim. Şahane.
Diyeceğim, bu yüzleşmeyi ne kadar ertelersek o kadar zararımıza. Yani toplum olarak yalnızca yönetici kesimden bahsetmiyorum.
Tabii.
Hani solda da belli bir kesim hala böyle bir şeyin olduğunu kabul etmek istemiyor. Böyle bir konu gündeme geldiğinde de iktidar muhalefet hep beraber aynı türküyü söylüyorlar.
Evet, çok gerçekten çok güzel bir buluşma mekanizması doğuyor onlar için gerçekten.
Günden beri öyle oluyor bakın. Yani çok küçük bir kesim dışında günden beri herkes aynı. Yani bunu yapıyor. Her sene olan bir şey bu. Dün Açık Radyo'nun bir köşesi var, Radyo Agos diye. Radyo Agos'ta sevgili Zakar abimiz, Şişli'de oturuyor bir şekilde. Sevdiğimiz bir insan, o anlatıyor. 1915 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 42 sancağında Ermeniler yaşamaktaydı. O zaman oradaki konuşma konusu basın yayındı ve bu 42 sancakta Ermenilerin gazeteleri, dergileri vardı. üstelik 2. Meşrutiyet sırasında İttihat Terakki Partisi Türkiye'de yeterince örgütlenmemişken, ki o zaman çok böyle barışçıl bir hava yaşıyordu. Birçok şehirde İttihat Terakki Ermeni siyasi partilerinin binalarını kullanmış. Nereden nereye?
Evet.
Ama ondan sonra 1911'de Adana olayları.
Evet. Evet.
Oluyor yani vesaire. Bunu artık sorun olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Yani biz çıkardık ama yani bunun devlet düzeyinde çoktan yapılması gerekiyordu. Umalım, bekleyelim ve sesimizi çıkaralım. Bu yüzleşme gerçekleştiği zaman belki susacağız, biliyor musunuz? Yani nasılsa bu konu artık hani kabul görmüş diye.
Evet.
Yüzleşme bir türlü gerçekleşmediği için ben konuşmadan duramıyorum her sene 24 Nisan'da. Bu çarşamba çok değerli bir şarkıcının 2016'da aramızdan ayrıldı. Ofelia Haparsunyan.
Evet.
Harika bir şarkıcının albümlerinden bir seçki hazırladım. Tuna'nın beri yanında o var çarşamba günü.
Saat 13'te.
Aynen saat 13'te açık.
Tamam dinleyelim lütfen herkesi. Bu şahane Ophelia, programı.
Yani hem geleneksel müzik halk türküleri söylüyor hem de aşık şarkıları, aşık müziği dediğimiz ozanların bestelenmiş şarkılarını söylüyor. Çok olağanüstü bir ses.
Harika. Muammer abi peki sen Balkan halk şarkılarını derlemekle belki daha çok hani tanınıyorsun ama sen farklı halkların müziklerini de derledin. Ermeni, Rum müziklerinin yanı sıra işte Orta Asya'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den müzikler de derledin. Evet. Biraz onlardan da söz eder misin bize?
Şimdi şöyle dünya koca bir okyanus, dünyanın her tarafını aynı derinlikte kavrayamazsınız. O yüzden hani ben uzmanlık alanım tabii ki Balkanlar, hatta biraz Kafkasya. Ama dünyanın bütün geleneksel müziklerine açık durmaya çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Hani bana dersen ki işte iki hafta sonra biz Finlandiya müziği üzerine konuşalım. Hazırlanırım. Malzemelerimi hazırlarım, konuşuruz.
Oh, nasıl olsa birikim var, kütüphane var, bilgi var, donanım var. Tabii hazır olursun Muammer abi.
Aynen, duruyor. Yani çok güzel bir noktaya geldik. Bakın, benimki adım adım kendi kütüphanemi yarattım ben. Yani dışarı çıkmadan, evden dışarı çıkmadan, hatta internette kullanmadan dünyanın herhangi bir tarafından müziği istediğim zaman elimin altında kategorilere ayrılmıştır hepsi zaten. Yani ister istemez düzenli olmak durumundayız. Bizim dağınık olma şansımız yok. Dolayısıyla arar bulur çıkarır dinlerim. Herhangi bir hedefe yönelik çalışma gerektiğinde de yani kendi aşığımı da yani hiçbir özel kütüphaneye, hiçbir kuruma başvurmadan kendi işimi kendim görebiliyorum evde.
Şahane. Şahane.
Çerçevede 95 yılında o 4 kasetlik bir seri olarak çıktı senin dediğin. Azerbaycan, Ermenistan, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri ve Gürcistan geleneksel müziklerini içeren 4 ayrı kasetti bunlar. Şu anda sende var mı desen koca arşivci ben, yok ben.
Hay Allah.
O, hani o malzemelerin zaten kökleri bende olduğu için.
Tabii tabii tabii.
O haliyle saklamamışım demek ki. Bir de o yıllarda klezmer müziğiyle ilgili bir derleme yayınlandım. Kaç plak kayıtları eski. Hani klezmer nedir diye soran olursa eğer biz Yahudi toplumunu iki genel kategoriye ayırıyoruz. Bir tanesi Rusya ve Orta Avrupa menşeli Yahudiler. Aşkenaz diyoruz. Bir de İspanya ve Kuzey Afrika üzerinden.
Evet.
Yani Türkiye'ye de zamanında göç eden Sefarat Yahudileri. Yani Sefarat zaten İbranice İspanya demek. Klezmer müziği Aşkenaz Yahudilerinin işte Rusya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Moldova bölgesinde yaşayan Yahudilerin eğlence müzikleri, düğün müzikleri diyebiliriz. Asıl 1870'lerden sonra ne diyelim Yahudi karşıtı hareketler, toplumsal hareketler giriştikçe yoğun bir nüfus geçişi gerçekleşiyor Amerika'ya. Ve aslında bu müzik asıl Amerika'da kaydedilmeye başlamıyor. Kayıt ettiğiniz için hani 1900'lerin başında bulunduğunu düşünürsen eğer. İşte bu gelenekle ilgili bir klezmer müziğinin öncüleri diye bir derleme yayınlamıştım.
Şahane.
Hani bambaşka müziklerle de
çok başka.
Her şekilde bilgim var.
Böyle Muammer abi derleme yapmak koca bir nehir gibi değil mi? Mesela o nehire bambaşka bir amaçla girip bambaşka bir şekilde çıktığın oldu mu?
Sevdacığım sonra bir kez daha alayım.
Şöyle yani müzik, şarkıları derlemek, müzikleri derlemek aslında kocaman bir nehir gibi diyorum. Yani kocaman bir okyanus gibi. Mesela o okyanusa çok bambaşka bir hedefle, hayalle girip çok bambaşka çıkarak çıktığın zamanlar oldu mu? Böyle yeni şeyler keşfederek.
Yani keşif bitmez. Her an yeni şeyler keşfediyorum. Hani özellikle tarihçi olan insanlar bilirler. Şimdi internette belli mecralar var meraklısına. İnsanlar evlerindeki materyalleri yıkıyorlar, koyuyorlar oralara ve çok inanılmaz malzemeler çıkabiliyor. Yani bu ilginçlikler şöyle ortaya çıkıyor aslında. Hani biz mesela Bulgaristan'da yalnız Bulgarlar yaşıyor diye düşünüyoruz ya da Yunanistan'da yalnızca Yunan halkı yaşayabiliyoruz. Özellikle ayrıntıya girdiğinizde çok ilginç şeyler çıkıyor karşınızda. Yani özellikle mübadeleyle bağlantılı olarak ya da olmadan.
Evet.
İşte, Yunanistan'da mesela Ulah dediğimiz aslında Balkanların her tarafına yayılmış bir halk var. Ulahlar dağlık bölgelerde yaşıyorlar. Daha çok tarımla uğraşıyorlar. Çobanlık yapıyorlar filan. Romence ile akraba bir dil konuşuyorlar. Aynı insan konuşuyor. Fakat çok zengin, harika bir müzikleri var. Benim için yani Ulahları anlamak da anlamak ve keşfetmek çok büyük bir zevk. Hala Ulah müziği topluyorum.
Ya ne kadar ne kadar güzel. Ne güzel.
Ya da ne bileyim şimdi ne oluyor? Mübadele sırasında biliyorsunuz bu Karamanlı bölgesinde, Kayseri'de, Konya'da Türkçe konuşan Hristiyan Rumlar vardı.
Tabii.
Bunlar Yunanistan'a giderken Türkçe, Rumca bilmeden, Yunanca bilmeden gittiler. Onlar arasında pek çok derleme yapılmış. Bugün artık Türkçe Türkiye'de bilinmeyen ama sözleri Türkçe olan bir sürü türkü var mesela.
Evet, evet, evet.
Bir tane tam adını hatırlayamayacağım şimdi fakat Çerkez Bey'inden bahseden bir türkü vardır mesela. Bu Türkiye'de bilinmez. Çok güzel bir türküdür. Şey yapabiliriz. Daha sonra linkini bulup sana yollarım. Çok programa eklersin istersen.
Çok şahane olur.
Yani Türkiye'de unutulup gitmiş o türkü. Yunanistan'da yaşıyor. Yunanistan'daki kayıtlardan biz öğreniyoruz ve Türkiye'de yeniden çalmaya başlıyoruz.
Ne kadar öyle. Güzel.
Tam tersi de var. Benim kurucu üye olduğum bir vakfımız var. Lozanlı Vadileri Vakfı diye sen bilirsin.
Tabii biliyorum.
Lozanlı Vadileri Vakfı için ben iki tane çalışma yaptım. Birincisi Belleklerdeki Güzellik Mübadele Türküleri adını taşıyordu. İkinci de Meriç'in İki Yakası adını taşıyordu. Bu ilk çalışmada Niğde'den derlenmiş bir parçayı duydum. Rumca tabii. Yani o ilk çalışmadaki konseptimiz Yunanistan'dan mübadeleyle gelip de ana dili Türkçe olmayan. Dolayısıyla hani Niğde'ye yerleştirilmiş ama ana dilleri Rumca olan bir köyden derlenmiş bir şarkı. Sonra aynı şarkıyı Yunanistan'ın kuzeyinde bir şehirle ilgili, bir bölgenin müziğiyle ilgili derlemede de rastladım.
Oo, ne güzel bir kesişme.
Yani 100 sene önce Türkiye'ye getirilmiş bu türkü Yunanistan'da ama Yunanistan'da da hala yaşıyor.
Ne güzel, ne güzel.
Bu türkünün yaşını kimse, yani hiçbir şey ne diyelim, arkeolog saklayamaz.
Evet, evet. Muammer abi, şimdi bir tane mesajımız var. Şule Kocaman Saraç yazmış bize.
Evet. Şule kocaman Serac kimdir?
Şule'yiz. Evet.
Şarkıcı arkadaşlarımızdan sevgili kardeşim.
Evet, Şule ile galiba 2017 festivalinde biz tanıştık, yanlış hatırlamıyorsam. Çok selamlar.
Şule var, bir de Selda var.
Selda var, evet. İkisine de çok sevgiler, selamlar. Demiş ki Şule Hanım, sevgili Sevda Hanım, harika programınız için çok teşekkür ediyorum. Pazar günümüzü şenlendirdiniz. Ben de Muammer abinin öğrencilerinden biri ve onun deyimiyle evlatlarından biri olarak onunla tanışmayı bir büyük bir şans olarak görüyorum kendim için, demiş Şule. Sonra demiş ki, NASA'ya gönderilen ve hala yürüyüşüne devam eden Dünyadan Sesler diye bir şey var. Bu Dünyadan Sesler listesinde elinizden gelseydi hangi şarkıların çalınmasını, hangi şarkıların eklenmesini isterdiniz gibi bir soru sormuş Şule. Çok teşekkürler.
Vallahi zor bir soru sormuş. Çok zor bir soru sormuş. Ona buradan değil de kendim düşünüp kendim
tamam, o zaman onu siz ekip olarak aranızda çözün.
O kadar güzel şarkılar var ki kafamın içinde dönen. Yani öyle yapalım. Şimdi
hemen. Yani Şule, çok teşekkürler. İyi ki de oradasın. İyi ki de bizi dinliyorsun. Peki.
Aynen. Benim evlatlar oldunuz, iyi ki ikiniz de.
Ya ne güzel. Çok tatlı. Muammer abi, şimdi
çalalım bir şey.
Bir tane daha bir şey çalalım diyorum ben. Bir sıradan devam edelim. Yine sen şahane bir sıralama yapmışsın zaten bize. Ne çalalım ve bu çalacağımız şeyin belki bir öyküsü varsa onu da paylaşmak ister misin? Sıraya göre.
Bu çalacağımız şarkılar da birbirine bağlı iki şarkıdan oluşan bir medley. Nerede kaydedildi? Atina'da ERT televizyonunda kaydedildi. 2007 yılında Yunan müziğinin en büyük seslerinden Stelios Kazancidis adına yapılan bir, yani ona atfen yapılmış bir programa davet ettiler beni. Çünkü onunla ilgili yazılmış bir kitaba bir makale vermiştim. Çünkü yani Yunan müziğiyle ilk tanıştıran ses oydu, Stelios Kazancidis'ti. O kitaptan yola çıkarak beni davet ettiler. Orada Stelios Kazancidis'in seslendirdiği iki şarkıyı peş peşe söyledim. Totelestia Vradimov, yani Son Akşamım. İkinci parçada Isos Avrio, yani Belki Yarın şarkının ismi. Tabii Yunan müzisyenlerle beraber çalıyoruz. Ben söylüyorum. Bir dinleyin bakalım, beğenirsiniz inşallah.
O zaman dinliyoruz.
Τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω. Ποιος με πήραν αγωνί, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή. Όλους τους υποτάω. Χέρι θα μας κόψει μια αναδυνή. Εκεί που πάω δεν περνάς, το δάκρυ και ο πόνος. We'll be right back.
το χέρι θα μας κόψει μια ανάγκη. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Ανοίξα μια και πήγα. Στεριάνισα ένα πρωινό κι ως του να έρθει το δίληνο από την άλλη.
Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
biz Muammer abiyle hep arada konuşmaya devam ettiğimiz için fon akıp gidiyor, şarkı akıp gidiyor. Artık radyo programını aştık. Radyo programının dışında konuşuyoruz Muammer abiyle. Böyle gelecek için hayaller kurmaya çalışıyoruz. Yeni bir şeyler üretebilir miyiz diye. Muammer abi yakalamışken.
Azıcık sürpriz muhabbetleri yaptık.
Evet, inşallah. Muammer abi, yani sevgili dinleyiciler, en başta başlarken demiştim ben zaten hani sığdırmamız mümkün değil, her şeyi konuşamayacağız ama az önce biraz bahsettin sen, Mahir Bey ile bir çok güzel bir çalışma yapmıştınız, Federico Lorca üzerine bir çalışmaydı. Bir de ondan önce Tuncel Kurtiz ile bir Seyhan Hanım ve Cahit Irgat şiirlerini böyle harmanladığınız şahane bir iş yaptınız. Biraz ondan da bahseder misin? O nasıl? Sen böyle şeyi de seviyorsun değil mi Muammer abi? Böyle şiirle müziği buluşturan, şiirle dansı müziği buluşturan farklı sunumları da çok seviyorsun. Renklendirmeyi seviyorsun.
Yani çok geniş bakma çalışıyorum ben. Yani anlamlı, keyifli bir iş yapılıyorsa o işin parçası olmaktan büyük keyif alıyorum. Mesela Mahir'le yaptığımız gecede Lorca'nın ölümüyle ilgili Yunanistan'da yapılmış bir besteyi seslendirdim. Aslında onu da gönderecektim sana ama olmazsa onu da göndereyim.
İkisini de, evet, iki tane.
Yani daha kolay ulaşsın insanlar, onu da göndereyim, dinleyebilirler. Tuncel abiyle tanışmamız Sema'nın sayesinde oldu. Sema Moritz, Berlin'de yaşadı yıllarca. Sema Taksim diye bir grup kurdu ve Türkiye'de kaç albüm yayınladı. Sonra kendi solo albümlerini yapmaya başladı. Sema sayesinde tanıştık. Tuncel abi tabii derya gibi bir insan, yani çok özel bir insan. Hani yanımda vakit geçirirken böyle, adam burada mıyım? Benim yanımda kim var?
Evet.
Ben diyorum. Her an.
Evet.
Her an yani. Benim kör şeytanımsın sen derdi.
Hayal edebiliyorum Muammer abi gerçekten.
Çok tatlı bir insandı. Üçlü olarak, aslında bazen de dörtlü olarak bir kontrbas Reyent Bülükbaşı, o da çoktan aramızdan ayrıldı. Çok tatlı bir insandı. Kontrbas
doyururum. Burada yapamam Aziz Akkabam.
Muammer abi. Hemen geri dönüyorum. Muammer abi geri arayıp sevgili dinleyiciler.
Radyo engelsiz erişim, erişilebilir iletişim.
Küçük bir sabotaj yaşadık ama Muammer abimi hemen alıp geri döndüm. Konuşmaya devam edeceğiz. En son Sema Moritz, Tuncel Kurtiz ve aslında Cahit Irgat'ın şiir ve aslında tango müziğiyle birlikte yaptıkları çalışmadan söz ediyorduk.
Evet. Cahit Irgat 60'ların gariban ya da bohem. Nasıl? Yani ikisi de uygundur. Onu anlatmak için bu iki sözcük de uygundur.
Evet, evet.
Çok önemli bir insan. Erken yaşta aramızda ayrılan ve Sencer abinin çok sevdiği bir şair. Yine 40'ların 50'lerin unutulmaz sesi, birçoğunuz biliyordur Seyyan Hanım.
Tabii, tabii.
Bu çerçevede o tangolarla Cahit Irgat şiirlerini birleştirdik. Aslında büyük ölçüde doğaçlama yürüyen bir projeydi. Benim enstrümantal tango esinlenmeleri, işte Aralar Esma'nın soktuğu Zeyhan Hanım tangoları.
Evet.
Kontrbas varken onun doğaçlamaları filan. Tuncer abinin o görkemli sesiyle biz rüya gibi, hani ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Zaten öyle birçok performans yaptık. Ankara'da, Eskişehir'de, Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, Mannheim'de, Berlin'de pek çok konser yaptık. Ama şimdi artık Tuncer abi aramızda yok. Zaten o projeden sonra çok yoğunlaşmaya başladı o. Yani film çekimleri, dizi çekimleri çok yoğunlaştı. Hani zaman içinde yapamaz olduk projeyi. Fakat kaydedemedik en kötüsü.
Ya evet, o nasıl atlandı Muammer abi? Ona çok üzüldüm gerçekten. Hani baktım bir şeyler bulabilir miyim diye de.
Aslında canlı bir organizma gibiydi bizim yaptığımız iş. Yani o canlı organizmayı stüdyoya sokup iyi bir sonuç almaya çalıştığınız zaman çok zorlanıyor.
Evet, evet.
Yani çok zor oldu. Denedik, denemedik değil. Belki daha başka bir mantıkla yapmak lazımdı. Şimdi atıyorum bu tür kayıtlarda işte şiirler okuyorlar veya müzikleri ayrı çalıyorlar, sonra birleştiriyorlar. Fakat onun ne kadar doğru olacağı konusunda kuşkum var.
Yani o çalışma mesela natural akarken, hani böyle kamera açıları falan belirlenip, hani doğaçlama devam ederken, böyle çok planlayarak değil de öyle bir şey.
Ancak şey olabilirdi, oraya geleceğim. Bir performansımız kayıt yapmak üzere hazırlıklı davranılırdı. O performansımız üzerine ne bileyim, onun üzerinden bilebilirdi, onu da yapamadık. Hep küçük salonlarda, hani olanakları öyle çok geniş olmayan salonlarda çaldık. Şimdi gibi değildi yani.
Evet, zaman, evet.
Konser salonları. Gayet ne diyelim, iktidai, kötü şartlarda yani çoğu salon, tiyatro sahnelerinde çoğumuzun mikrofonu olmazdı.
Tabii.
Hani şimdi atıyorum bu Zoom aletlerini koyuyorsunuz. Hani Zoom kayıt aletleri var ayrıca, biliyorsundur. Evet, bunlara 5-6 mikrofon bağlanabiliyor. Çok çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir tane Zoom koydunuz mu sahneye, mükemmel bir performans kaydı alırsınız. Zaten son dönemde hani salgınla ilgili düşüncelerim aktarırken unuttum. Bizi toparlayan güzel şeylerden biri, zaman zaman toplanıp kayıtlar yaptık. Son günlerde de onları Facebook'tan paylaştım. Hatta 15 gün önce de Gülcan Altan, bilir misin?
Aa evet. Aha.
Gülcan'ın programına müsaade edildik.
Ya evet. Evet.
İki bölüm olarak kaydettik. Hani toplanıp çaldık. Bazı kayıtlarımız da Zoom'la yaptık yani. Gayet iyi sonuçlar çıkıyor. O zaman Zoom'un Z'si bile yoktu.
Evet, gerçekten. Gerçekten.
O da öyle. Artık kafalarımızda, seyircilerin kafalarında bizimle beraber yaşayacak.
Kesinlikle öyle, gerçekten. Muammer abi, şimdi ta 83'lerde, 84'lerde müzik yapmaya, aslında üretmeye, çalmaya, paylaşmaya başlamışsın. 1993'lerde albümler yayınlanmaya başlamış ama biz ilk Muammer Ketencoğlu bestelerine ne zaman rastlıyoruz? Biraz gecikmeli bir tarih gibi geldi bana ama çok biriktirdin, paylaşmayı mı karar verdin? Niye bu kadar bestelerle geç karşılaştık albüm olarak?
Anlatayım. benim bestelerim 2010'daki Gezgin albümünde bir araya getirildi.
Evet, çok şahaneydi.
Çalamasak da linki olacak programın altında. Şimdi o kadar çok çeşitli müzikler dinliyorum ki ve yaptığım her şeyi bir şeye benzetiyorum. Çok zor beğeniyorum yaptığım besteleri. Hani kendimi besteci olmaktan çok araştırmacı ve yorumcu gibi hissediyorum genel olarak. Ama hedefe yönelik bir şey olduğu zaman, atıyorum bir film müziği olabilir, bir dizi müziği olabilir, tiyatro oyunu müziği olabilir ya da belli bir konseptte bir albüm derlemesi olabilir. İşte bu Sarajevo Love Songs albümünde olduğu gibi. Hani hedefe yönelik bir durum olduğu zaman daha kolay konsantre oluyorum. Hani bu Gezgin albümünü planlamaya başladığım andan itibaren ne bileyim 6-7 ayda bir checkliste ortaya çıktı. Hani
ne güzel.
Önce adını koydum. Gezgin olsun bu albümün ismi dedim. Yani bir müzik gezgini olarak kokladığım, tadına baktığım bölgelerin müziklerinden çağrışımlar içersin. Yani Gezgin albümü geleneksel Rus müziğinden tutun, işte Brezilya temalarına kadar bütün birçok farklı geleneğin izlerini taşıyor.
Aynı zamanda Muammer Ketencioğlu'nun kendi içindeki gezintisini de anlatan bir albüm bence bu.
Onu da içeriyor.
Evet.
Onu da içeriyor. Evet. Yani ben Brezilya müziğinden ne anlamışım? benden çıkan hali nedir? Onu da anlatmış oluyor bu albüm.
Kesinlikle. Şahane.
Ondan sonra yine oldu. Ufak tefek oyunlar için, günler için besteler yaptığım oldu ama çok zor beğeniyorum dediğim gibi.
Çok zor ama beğen. Zaten çok zor beğendiğini sesinden de çok böyle inceleyip sık dokuyan biri olduğunu tahmin ediyorum yani. Özellikle kendinle ilgili konularda.
Aynen. Ne bileyim, hedeflerimiz olur gene yaparız. Öyle düşündüğüm şeyler yok değil yani, var.
Şahane. Programın en başında şundan bahsettin. O beni çok heyecanlandırdı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir koro. Koroda şef değil mi Muammer abi? Yanlış söylemeyeyim. Genel sanat yönetmenisin aynı zamanda.
Evet.
Biz de...
Şefimiz başka. Ben genel sanat yönetmeni olarak çalışıyorum. 2012'den beri. O koronun oluşmasına ve benim orada çalışmama vesile olan da başka bir koro. Muammer Ketencioğlu ve Kadın Sesleri. Dersen oradan başlayalım.
Lütfen. Şimdi o şahane bir koro. Gerçekten hem oradan soru sormak istiyordum zaten sana. Bir kadın...
Bu koroyu bir bağlayalım.
Evet, lütfen bağlayalım. Bir kadınlar topluluğundan söz ediyorsun. Bir kere böyle bir topluluk kurma şeyi nereden geldi, fikri bir erkek olarak sana nereden geldi?
Aslında uzun yıllar düşündüğüm bir şeydi bu. Hani türkü sözlerine bakıyorum. Hem hoşuma gidiyor, hem bir taraftan da işte bir takım kadın türkülerini, erkeklerin söylediğini duyuyorum, rahatsız oluyorum filan. Hani işte hep aynı örneği veriyorum ama Halim gitme pazara, uğratırlar nazara türküsünü bir erkekten gidiyor. Yani şimdi hani biraz daha geniş bakarsak o da mümkün tabii. Ona da eyvallah. Ama yani çok da doğru görmüyorum. Kadınların kendi türkülerini kendileri söylemesi varken bu düşünceye de şey yaptım. Sizler gibi Ruhisi Dostlar Korosu ile de bizim ortak çalışmalarımız çok oldu. Ruhisi Dostlar Korosu'nun kadınlarını bir araya getirdim bir gün. Dedim böyle bir düşüncem var. Yani ben tek tek adam toplamak, sınav yapmak yerine siz zaten yıllardır türkü söylüyorsunuz. Yani aslında Ruhisi Dostlar Korosu'nun kadın seksiyonu koronun temeli. Ama sonradan katılanlar oldu. İşte sen daha sonradan katıldı, başkaları sonradan katıldı. Aşağı yukarı 2,5 sene süren bir deneyimdi. Benim için yani o zamana göre 80-90 şarkılık bir repertuar oluşturduk.
Şahane.
Sayılmayız bir konu için.
Şahane.
Hatta çalışmalarımızın bir kısmını Mıhtaryan Derneği'nde yaptık burada Harbiye'de.
Aa, çok şahane.
Ermeni Derneği'nde yaptık. Ama bazen hiç yer bulamıyorduk. Evin salonu müsait. 17 kadını dolduruyorduk salona.
Çok tatlı. Ya ne kadar güzel. Ne güzel.
Şimdi aslında çok basit. Dünyanın yarısı kadın. Belki yarısından fazlası. Dolayısıyla ayrımcılık anlamında değil ama ayrı bir zihinsel çalışma biçimi var kadınların. Sonuçta hani yıllardan beri evrensel olarak karşılıklı olarak kadınların erkeklere, erkeklerin kadınları anlamadığı söyleniyor. Hep bunun üzerine tartışmalar yapılır. Belki gidereceği kadar da doğrudur ama bunu bu anlayışı artırmanın yolu da birbirimizin
Ve sanat burada birbirini anlamaya çalışma noktasında çok önemli bir rol oynuyor değil mi abi?
İşte aynı.
Evet.
O düşünceye yani dünyanın yarısı kadındır ve bu türkülerin hepsini erkekler yazmış olamaz. Dolayısıyla kadınların mentalitesinden çıkmış, onların ağzından yazılmış. Erkekler için, çocukları için, kaybettikleri için yazılmış türküleri biz bir araya getirelim, onları sunalım. Düşüncesiyle ortaya çıkan bir projeydi bu.
Biz bu tanıtımı yaparken hep ben şey dedim, hayattan ve sanattan konuşacağız. Yani sanat hayattan kopuk değil, sanat aynı zamanda politik de bir şeydir, bir duruş halidir diye konuşurken Muammer abiye şunu sormak istiyorum aslında. Son dönemde Türkiye'nin de gündeminde çok fazlaca yer almış ama yer alması çok aslında hedefine uygun bir yer alma şekli değil. Yani lüzumlu bir şekilde yer almamış bir konuyu aslında kadınlara dair, kadınların haykırışlarını, çığlıklarını, seslenişlerini aslında bir yandan da susturan bir tavır alındı. Bir İstanbul Sözleşmesi meselesi var Muammer abi. İstanbul Sözleşmesi'nden böyle hemen apar topar böyle yangından mal kaçırır gibi çıkıldığı açıklandı ve böyle bir can sıkıcı süreç yaşadık. Nasıl yaklaşıyorsun Muammer abi bu mevzuya? Nasıl bakmamız gerekir?
Aslında her şey ortada. Yani tamamen oportunist bir davranış biçimiyle karşı karşıya olduğumuz için fırsatçı bir tutum olduğu için yani bir takım kesimlere verilen bir ödün olarak görüyorum. Yani en başta zaten sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi. Siz önermişsiniz. Sizin bayrağınız altında bu iş başlamış. Öyle değil mi?
Evet.
Ayrıca eninde sonunda tabii ki bu sözleşmeler bize yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yani dünya ölçüsünde küçük düşüyoruz, sorun yaşıyoruz, şu bu. Ama en temelde ben niyete bakıyorum. Çok iyi bir niyetle karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Hani bu sözleşme işlerken de zaten yani hukuk çok büyük oranda kadının karşısında işliyordu.
Evet.
Sözleşmeye rağmen.
Evet.
Üstelik, hani sözleşme kalktığı zaman zaten daha da hani ne diyelim her şey aleni hale gelmiş oldu.
Evet.
Daha yani hukuk mekanizmasının denetimi ya da sözleşmeye takılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Hani erkek egemen toplum kendi işleyişini daha bir pervasızca sürdürmeye devam edecek. Yani bunun karşısında zaten şu güç koşullarda bile kadınlar çok sağlam duruyorlar. Yani Türkiye'de özellikle son 5-6 yılda kadın mücadelesinin hepimize örnek olacak duruma geldiğini düşünüyorum ben. Ve yani kendi yapabileceklerimiz için de biz her zaman onların yanında olmaya çalışacağız sanatçılar olarak, bizim gibi insanlar olarak.
Şahane. Evet, gerçekten söylediğin gibi son 5-6 yıldır özellikle kadın hareketi, aktivist, özellikle aktivist çıkış yapan kadınlar eşliğinde şahane bir mücadele sürüyor. En önemlisi de beni mesela en çok umutlandıran şeylerden bir tanesi de özellikle yerel direnişlerde, Muammer abi, bu bir HES direnişi olabilir, bir ormanlarının, yaylalarının korunmasına dair bir direniş olabilir, özellikle Yeşil Bursa'daki direniş olabilir. Pek çok direnişin çok ön saflarında kendi mücadelesini de bu işin içine katarak kadınlar var. Eğitimlisinden eğitim alma şansı bulamamışına kadar. Bu bence çok umut verici bir şey, bence gelecek için. Çok umutlu hissediyorum.
Bizim yani belki dünyaya da özgü bir durum ama herhalde biraz daha baskındı. Eskiden son hareketler içinde kadınların durumu çok zayıftı. Çok vahim derecede etkisizdi. Hı hı. Yani orada bir kendi içimizde bir solun kendi içinde bir ne diyelim eski kapalı bir feodal yapısı
evet,
vardı.
Evet, evet, evet.
O artık yeni kuşak öyle bir problem tanımıyor. Üstelik hani sol kavramı da artık eskisi gibi yalnızca yani ekonomi ve siyaset üzerinden gitmiyor. Çevreyi kapsıyor, iklimi kapsıyor, bireysel hakları kapsıyor, LGBTİ'yi kapsıyor.
Pek çok şey.
Yani çok daha geniş açılı bir dünya solu var. Bizim de buna fazlasıyla adapte olduğumuzu düşünüyorum ben.
Kadınlar topluluğuyla başladık ama Muammer Ketencoğlu'nun kurduğu ve içinde yer aldığı pek çok başka topluluklar da var. Hem o topluluklardan böyle birer parça birer parça bir şeyler duymak istiyorum. Her biri çok uzun ama. Hem de şunu duymak istiyorum Muammer abi. Bir de farklı sanatçılarla yaptığın işbirlikleri var. Biraz da onlardan söz edebilir misin bize?
Şimdi sahne projesi olarak konser verdiğimiz... Hı hı. Halihazırda iki topluluğum var. Hı hı. Balkan Yolculuğu, Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu ve Zeybek Topluluğu.
Şahane.
Bu iki toplulukla pandemi öncesinde yoğun olarak konserler yapıyorduk. Hı hı. Onun dışında az önce tamamlayamadığınız meseleyi tamamlayalım. Hı hı. Kadın Sesleri Topluluğundan bir öğrencim Bahçeşehir Üniversitesi'nde koordinatör olarak çalışmaya başladı ve bu Medeniyetlerin Sesi Korosu peki ortaya çıktı. 2012'de bu düşünceyi bana açtı.
Ne güzel.
Konseptte hem Türkiye'den hem de çevre ülkelerden halk şarkılarını çok sesli bir anlayışla ama hani geleneği de zedelemeyecek bir anlayışla seslendirmek çok dilli, çok kültürlü bir müzikal repertuar yapmak. 2012'den beri bu koro faaliyetlerini sürdürüyor. Aslında bir albüm de kaydetti. Fakat teknik nedenlerle bir türlü yayınlayamadık. Yakında aslında oradan da bir parçalar kaydettik. Paylaşmaya başlayacağız.
Harika bir sürpriz oldu bu. Süper.
Çok konser yaptık aslında. Selanik'te, Almanya'da, Bulgaristan'da İşbirliği, başka korolarla işbirliği yaptığımız konserler de oldu. Hı hı. Bu Medeniyetlerin Sesi Korosu'yla. Belki yani o albüm bile çıkardığımız zaman benimle bir program konusu olabilir. Çünkü 12 dil, 12 türkü.
Ya o çok şahane bir şey Muammer abi.
Onun dışında benim işbirliklerim yeni türküyle başlar.
Evet.
Uzun süre hani bütün şarkılarda ya da bütün konserlerde olmasa bile albümler eski kayıtlarda olsun, kimi konserlerde olsun beraber çalıştık. Tabii oradan bana kalan tek isim Cengiz Onural'dır.
Aa evet.
1984'ten beri Cengiz'le ne diyelim, can ciğer kuzu, kuzu sarması.
Çok sevgiler, hala selamlar hala, olsun.
Hala evet. Hiçbir enerji kaybı olmadan eski muhabbetimiz sürer. Tabi dolayısıyla ince ses kayıtlarında da epey varım ben. Onun dışında tek tek birçok arkadaşla tabi unutmayalım, uzun süre Şükrü ile çalıştık.
Evet.
95-98 yılları arasında.
Tabi.
Sonuçta Arda Boyları hani ikimizin, ikimizle anılan.
Tabi tabi.
Hani ilk aklıma gelenler bunlar. Yani yurt dışı konserleri çok var. Brezilya'da Akdeniz Orkestrası adıyla bir oluşum gerçekleştirildi. Oraya çağrıldım. Orada bir CD ve DVD kaydedildi.
Çok güzel. Şahane.
Onun dışında çok yurt dışı konseri yaptık.
Tabii uluslararası pek çok festivale katıldınız. Pek çok festivalde tabii yer aldınız.
Hindistan'a bile gittik yani.
Evet evet, yani. Yani lütfen bu radyo programına sığdıramadığım için çok ama çok özür diliyorum ama lütfen girin. Muammer abinin bir sayfası var. Oradan bir özgeçmiş okuyun, sonra tekrar okuyun. Yani çünkü bir türlü geçemiyorsunuz. Her biri gerçekten ayrı bir çalışma. Muammer abi, peki bu radyoculuk serüveni nedir? Birazcık da ondan bahsetmek ister misin? Biz seni Açık Radyo'yla tanıdık ama onun öncesi de var bildiğim kadarıyla.
Radyoculuk serüveni hemen aslında özel radyoların kurulmasıyla başlıyor. O zaman Hürriyet'in radyosu vardı, Hürriyet Hanım diye.
Evet, evet.
93 yılında orada ben başladım. Yeryüzünün Yedir Rengi diye bir program yaptım, yıllarca devam etti. Aslında aynı zamanda bir konser serisiydi. Dünyanın her tarafından halk şarkıları söylediğimiz bir konser serisiydi. Aynı ismi ben radyo programım için de kullandım. Ondan sonra başka radyolarda kısa dönemli programlar yaptım ama 95 Kasım'ından beri kesintisiz Açık Radyo devam ediyor. 25 seneyi çoktan geçtik.
Çok uzun olmuş.
Ne diyelim, bir parçam artık Açık Radyo. Hani bir önyargısızlık cenneti Açık Radyo. Her türden yaklaşımın, her türden müziğin, her türden kültürel meselenin konuşulup tartışılıp insanların eteklerindeki taşları döktükleri ki bambaşka taşlar. Yani tek bir çeşit taş yok.
Hani tabii tabii. Yok. Tabii.
Radyoda bir şey, televizyonda biz tamam her gün herkes eteğindeki taşı döküyor ama taştan hepsi aynı aslında.
Çok güzel bir tespitti bu Muammer abi.
Aslında irili ufaklı, kimisi yuvarlak, kimisi uzun, kimisi beşgen. Hani taş çeşidi bu.
Evet.
Herkes zaten programcıların büyük bir kısmı spesifik insanlar, yani çok özel konularda çalışan insanlar. Ne bileyim, şimdi Açık Radyo'da mesela bugün 8'de yıllardan beri devam eden yalnızca New Orleans müziği
çalınan
bir program var.
Evet, evet.
Şimdi gelişi güzel bir örnek seçtim. Daha çok mimariyle ilgili, şiircilikle ilgili tarihle ilgili, yani aklınıza gelen her konuyla ilgili program var Açık Radyo'da. Bizimki de yıllardan beri devam edip gidiyor. Çok macera var. Brezilya'dan, Hindistan'dan, Berlin'den, bir sürü yerden radyoya bağlanmışlığım var.
Ya çok güzel. Evet.
Programlardan birinin öncesinde çanta çaldırmışlığım var.
Şahane, çok güzel. Muammer abi, peki size bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ya.
Sözünü unutma, sözünü unutma.
Tabii tabii.
Berlin'de oluyor olay.
Tabii.
Çantamı çalan da bir Türk.
Hadi canım. Hiç şaşırır. Neyse.
Evet.
Şöyle Muammer abi, şimdi az önce dediniz ya, Açık Radyo tam bir cennet benim için. Yani ön yargıların olmadığı, eteklerindeki taşların döküldüğü bir yer. Az önce sorulardan bir tanesi de buydu. Özellikle ben de bunu şu bağlamda sormak istiyorum. Sanat da, sanatın herhangi bir dalında, sen de müzik tarafındasın, belki buna göre cevap verirsin. Ayrımcılık var mı sence? Öyle bir ayrımcılık, mesela albümlerini kaydederken, bestelerini paylaşırken, öyle bir duvara çarptığın oldu mu bazı insanlarla karşılaşmalarını değerlendirirsen eğer?
Sorumu biraz daha açmam lazım. Yani Açık Radyo'daki yayın politikasından mı bahsediyorsun yoksa?
Ya genel olarak, genel olarak Manlar Ketencioğlu albümlerini kaydederken, müziklerini paylaşırken, ne bileyim yeni projelerinden söz ederken, yeni insanlarla karşılaşmalarında, senin görme engelli olduğunu zaten pek çok dinleyicim biliyordur ama ilk defa öğrenenler de burada öğrenmiş olsunlar. Çünkü sen bunun altını çok kalın kalın harflerle çizen, bunu özellikle öne çıkaran biri değilsin. Hatta bunu gayet de bence müzikle birlikte çok ustaca yürüten birisin. Bu bağlamda bir ayrımcılık yaşadın mı? Farklı ortamlarda, farklı yerlerde ya da farklı coğrafyalarda?
Yani konu eğer görme engeli ise yaşadığımı söyleyemem açıkçası.
Peki sanattaki sanat nasıl yaklaşıyor buna sence?
Yaptığımız işle ilgili ayrımcılığa her zaman uğruyoruz. Yani o zaten vazgeçilemez bir şey çünkü hani çok spesifik bir şey yapıyoruz.
Tabii.
Hani atıyorum bir seçim yapıldığında bizim gibi sanatçılar baştan eleniyorlar.
Tabii.
Oradan kaybediyorsunuz zaten. Ama görme engeli meselesi benim aslında en başta uzun yıllar mücadele ettiğim bir konu. Yani müzik gözle yapılan bir şey değil. Dolayısıyla gazetelerde, basın yayında yıllarca görme engelli müzisyen olarak yazdılar. Ben de bununla mücadele ettim.
Evet.
Kendi durumumla barışık olmamamla hiç ilgisi yok.
Hiç ama ilgisi yok, evet, evet.
Öncelikle müzisyen olarak algılanmayı tercih ediyorum ben. Yani şimdi hani komik hikayeler çıkabilir yani. Sonuçta görme engelli dünyanın her tarafında çok büyük müzisyenler yetişmiş. Bunun açıklaması da mümkün. Çünkü daha konsantreyiz. Biz daha tam bir şey yok. Çocukluğumuzdan itibaren konsantrasyon bir derecede yüksek olduğu için yani bu müzik olur veya işte ne bileyim senin kırım kardeşim gibi tabii onlar da müzik yapıyor ama aynı zamanda da satranç oynuyorlar. Hani bir konu seçersin kendine o konuda uzmanlaşırsın. Yani bu engelli insanların daha kolay gerçekleşiyor. Daha tam bir şey yok çünkü. Dolayısıyla çok büyük müzisyenler çıktı görme engelli insanlar arasından ama çok kötü müzisyenler de var.
Maalesef.
Dolayısıyla hani olumlu veya olumsuz bir faktör değil görme engeli. Artık sizin ne kadar çalıştığınıza, şansınıza birçok şeye bağlı. O yüzden yıllarca hani mücadele ettim ben bu konuyla.
Tahmin ediyorum.
Uzun süredir yani görme engelli müzisyen Muammer Ketencioğlu değil de.
Evet.
Ne bileyim doğrudan Muammer Ketencioğlu ya da akordeon sanatçısı Muammer Ketencioğlu diye.
Akordeon sanatçısı Muammer Ketencioğlu'nun bateri çaldığını da öğrendik.
Tabii. Aslında akordeondan önce dayım bana bir bateri takımı getirmişti evde. İlk akordeonumu da o verdi zaten. Bu halk evlerinden kalma bir akordeondu. Ama akordeondan önce basit bir bateri takımı getirdi eve. Yani artık 6 yaşındayım filan. Öyle kendi kendime başladım. Sonra Doğan Makörler Okulları'nda da bateri çaldım.
Yani ne güzel.
Bateri çalıp şarkı söyleyen müzisyen azdır. Hep Phil Collins vardı.
Evet, bir de evet.
Okul orkestrasında hatta ağırlıklı bateri çaldım diyebilirim yani.
Şahane. Bir de uzun süredir ben takip ediyorum ama bir yakın bir zamanda çok heyecanlandıran bir şey oldu beni. Bir akordiyonu çok seven biri olarak. Bir Akorder adlı bir dernek kuruldu. Bu eminim seni de heyecanlandıran bir şeydir. Sen neresindesin bu çalışmanın Muammer abicim?
Ben de yedek yönetim kurulu üyesiyim.
Şahane.
Ondan sonra... Fazlasıyla heyecanla karşıladım ben de. Çok mutlu oldum. en başta akordeoncular ve akordeon severler artık hani belli bir yerde illaki bir mekanımız olacak. Salgın sonrasında hani buluşabileceğiz. İkincisi derdi toplu yerimiz, bir platformumuz olacak. Birbirimizden haberdar olacağız. Daha çok haberdar olacağız. Birbirimizin yaptığı işleri duyacağız. Şu anda ilk yarışma başladı. 30 Nisan'a kadar Türkiye'nin her tarafından Dünya Akordeon Yarışması'na katılmak üzere.
Ya ne güzel.
bir Türkiye, hani ülke çapında yarışma yapılıyor. Kendi kategorilerinde birinci olanlar sanıyorum önümüzdeki sene Ukrayna'da yapılan yarışmaya gidecekler.
Şahane.
Aynı zamanda da hani akordeonun toplumda biraz daha fark edilmesi, işte akordeonun kendi içindeki çeşitliliği, hakim olduğu kültürlerin çeşitliliği, bu anlamda zaten hani kültürler arası bir kaynaştırma aracı olarak da hep sözü geçiyor akordeonun. Çünkü Fransa'da da var, Hindistan'da da var, Çin'de de var, Kolombiya'da da var. Dolayısıyla aynı zamanda da bir okullaşma süreci planlanıyor.
Aa, şahane.
Şimdi ehliyetli, ehliyetsiz herkes, hani birçok dershane burada akordeon dersi verilir yazıyor ama orada o dersi kim veriyor? Mesela piyanist aslında.
Evet, evet, evet.
Yanıştın verdiği akordeon dersinden hayır beklenmez çünkü akordeonun sol tarafı bambaşka bir alan.
Tabii.
Dolayısıyla hani kitabına uygun, daha kitabına uygun olacak bundan sonra akordeon işleri. Üniversitelerde de bir seçmeli çalgı olarak hani konması için mücadele yürütülecek kabaca.
Şahane.
Yani ilk hedefler bunlar.
Emeklerinize sağlık. Bence çok çok cesaret verici bir çalışma bence bir kere. Muammer abi, son olarak sana şunu sormak istiyorum. Özellikle dijitalleşen bu müzik dönemi, yani pek çok şey dijitalleştiği gibi müzik de dijitalleşiyor bir yandan. Pandemi var bir yandan. Sence nasıl bir projeksiyon bekliyor bizi? Nasıl, nereye evrilecek? Konserler, sanat akımları, müzikal yapılardaki değişiklikler, tutkularımız. Nereye doğru bir evrilme olacak? Sanatın bu tarafıyla ilgili ne söylemek istersin? Bir öngörün var mı?
Yani dediğim gibi öngörmek çok zor ama eski kültür sanat ortamının yakalanması için epey zaman geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanların üzerinde çok büyük tedirginlik var. Hani bugün her şey sıfırlansa, işte atıyorum günde 300'lerden 250'lerden 3'e 5'e düşse vefat sayısı, her taraf açılsa, konserlerimiz birden böyle büyük bir yoğunlukla başlasa bile insanların gitmekte tereddüt duyacağını düşünüyorum. En ideal koşullarda bile bu iş çok zaman alacak. Eski alışkanlıklar tam olarak geriye gelir mi? Hani hakikaten çok zor. Öngörmesi çok zor. Hani sanki işte canlı YouTube konserleri, televizyon konserleri ya da bir şekilde kendi organize ettiğimiz iyi bir kayıtla seyirciyle buluşturduğumuz belki hani kayıt açısından filan daha düzgün ama duygu bakımından, seyirciyle etkileşim bakımından oldukça zayıf performanslar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Biz çünkü öyle konserler yapıyoruz ki işte özellikle Avrupa'da bir parçaya başlıyoruz, canlı bir şarkı. Fakat evet, bizim 9-8'e, 7-8'e adapte olamıyorlar.
Tabii.
Ben kesiyorum parçayı, onlara gösteriyorum nasıl ritim tutarak bize eşlik edebileceklerini.
Ya, yani
öyle bir seyirci olmayacak gibi geliyor bana karşımızda. En azından yakın zamanda.
Çok harika bir etkileşim bu ama gerçekten Muammer abi. Şahane bir etkileşim yani.
Tabii şimdi üstelik hani biz konserlerde öyle herkesin bildiği işte dillerde dolaşan parçalar falan çalmıyoruz. Ama o sıcaklığı bir şekilde seyirciye yansıtıyoruz. Anlatıyoruz. Hı-hı. Hikayelerini anlatıyoruz. Ve bir sıcaklık oluşuyor. Bir samimiyet oluşuyor salonda. Yani birçok konserde biz bunu yaşıyoruz. Benim mesela klasik esprim şudur. Hani burası hani aşağılama anlamında kullanmıyorum kesinlikle. Hani klasik müzik konseri vermiyoruz. Öyle elleri kavuşturup oturmak yok. hatta isteyen kalksın dans etsin, ben bakmıyorum diyor.
Daha ne olsun. Evet, şahanesin.
Esprim bu yani.
Çok şahane.
Dinleyenler de bıktı bu espriden.
Yok, ben ilk defa dinledim. O yüzden çok hoşlandım gerçekten. Teşekkür ederim. Harika. Muammer abi, bir kere beni kırmadığın için, programıma katılmayı kabul ettiğin için, üstelik de zor bir dönemden geçtiğim bir dönemde seni aradığımda beni reddetmediğin için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Varlığına sağlık. Son olarak bir şeyler eklemek ister misin? Bir şeyler söylemek ister misin? Sonra da yine senin seçtiğin bir eseri çalıp kapatalım istiyorum esasında.
Evet. Seni kırmam diye bir ihtimal benim için yoktu zaten. Şimdi biz öyle biliyorsun her gün sık sık görüşen insanlar değiliz. Yani şartlarımız gereği. Bir. İkincisi birbirimize karşı o kadar böyle olumlu ön yargımız var ki sanki dün konuşmuş gibi.
Evet, gerçekten öyle.
Başlıyoruz yeniden iletişime.
Evet.
Dolayısıyla hani seni kırmam gibi bir şey asla söz konusu olmazdı zaten. Ben çok büyük keyif aldım.
Çok naziksin.
Umarım bu kadar uzun konuşma, bu kadar böyle muhabbet insanları sıkmamıştır.
Yok, kesinlikle sıkmamıştır. Özellikle Sevda'nın güncesini dinleyenler müzisyen programlarının hep böyle uzun sürdüğünü bilirler.
Yani işte senin 50. programına katılmak benim için çok büyük onur.
Çok teşekkür.
Çok teşekkür ediyorum ben de davetin için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sıcacık iyi bir şey çıkacağını zaten biliyordum. Düşündüğümden daha da keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son bir eseri anons ettireceğim Muammer abi ve sonra da kapatacağız. Sevda'nın Güncesi'nin 50. programını bugün benim için çok özel bir isimle birlikte yaptık. Biz yıllardır hep bir şekilde yollarımız kesişiyordu, hep karşılaşıyorduk. Hatta bu detayı atladım, ben söylemeyi unuttum. Yıllar yıllar önce benim şarkı söylediğim Polifonik Koro'da, Kerim ve Selim abinin şeflik yaptığı Koro'da Muammer abiyle de, değil mi Muammer abi, iki tane Makedon şarkıya eşlik etmişti Muammer abi.
Aynen.
Onların
99-2000 falan sanıyorum.
Evet. Evet, o zaman benim koroya yeni katıldığım dönemde çok şahane bir deneyimdi. Kısacıktı benim için. Öyle rüya gibi geçti gitti o dönem ama çok keyifli bir deneyimdi. Sevda'nın 50. güncesini dediğim gibi benim için çok özel bir isimle birlikte yaptık. Sizlerin pek çoğunuzun yakından tanıdığı, Açık Radyo'dan tanıdığı kiminizin akordeon bağlantısıyla tanıdığı ama çok şahane derlemeleri olan bir sanatçıyı konuk ettik. Benim için 50. programa gerçekten son derece yakışan bir konuğum oldu. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Önümüzdeki hafta Sevda'nın 51. güncesini yazacağız. Yine bambaşka, yine çok özel bir isimle birlikte yazacağız.
Belli mi?
Evet, belli ama sana arada söyleyeceğim.
Tamam, sürpriz olsun.
Evet, sana arada söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta yine saat tam 16'da sizleri Radyo Engel Serişim'de bekliyorum. 51. günceyi yine çok özel bir isimle birlikte yazmak üzere. Gerçekten kendi kimliği, duruşu, hayata karşı bakışı olan konukları, misafirleri çağırmaya çaba gösterdiğimi zaten biliyorsunuz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere sözü Muammer abime bırakıyorum. Hangi şarkıyı çalalım abi?
Bir konser kaydı dinleyeceksiniz. Zeybek topluluğuna birlikte çaldığımız. Herkesin bilip sevdiğini düşündüğüm, benim de her söyleyişimde böyle bir hoş olduğum, içime dokunan, kalbime dokunan bir türküyü seslendireceğim. Edremit'in gelini. Çağırdığın için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Senin yaptığın işler gibi, senin yaptığın programlar gibi programların çoğalmasını hem Engelsiz Erişim Radyosu'nda hem de Türkiye'de çoğalmasını diliyorum. Senin gibi biriyle kötü bir program yapma şansımız zaten yoktu. Ağzına emeğine sağlık Sevdacığım.
Evet, ben şımarıklıktan uçmadan önce sözü şarkımıza bırakıyorum. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Edremit'in gelini Muammer abinin seçtiklerinden.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.